Metin, nasılsın?
Yorgun mutlaka.
Zaten yani normalde bunu sabaha yaparız demiştim ama
Yok yok.
gece
Yok
kayıt
yarın da
ediyoruz.
tez. Şimdi çok hızlı bir açıklama yapayım. Bizim hani Boğaziçi çok güzel yönetilen, çok mükemmel yönetilen bir okul. Kayyumdan bağımsız söylüyorum bunu. Çünkü mesela Boğaziçi'nde normalde bitirme projesi dersi diye bir ders var bizim. Hani bitirme projenin genel danışmanıyla buluştu. O dersten birkaç hafta önce bitirme projelerinin açıklanması gerekiyor ki sen hani o derse kadar hocalarla iletişime geçiyorsun. Hani projeyi açan hocalarla ve süreci başlatıyorsun falan. Sürecin nasıl işleyeceğini anlatıyorlar orada ve ilk dersten sonra ikinci derse kadar artık projenizin proposal'ını yazıp ikinci derse, yani ilk dersten bir hafta sonraya bir proposal'la gelmenizi, hani projeyi açan hocanın onayıyla bir proposal'la gelmenizi istiyorlar. Niye bunu bu kadar uzun uzun anlattım? Bu dönem bu proje listesini, web sitesinde yayınladıkları proje listesini ders pazartesi 3'teydi. Pazartesi 1.30'da koymaya karar verdiler. Biz hemen 3'te hoca 3 gibi başka dersimizden falan vardı. 3 gibi hemen iki ilgimizi çeken projeye mail attık. Hatta ilk tek ilgimizi çeken proje vardı, mail attık. Olmazsa diye diğer ilgimizi çekmeyen projeye mail attık. İlgimizi çeken proje hemen döndü. Akşam 6'da buluşabildik. Hani kısa zaman olduğunu farkındaydı Wolfgang Hoca. Yani Avusturyalı. Dakikada. İki grup başvurduk oraya.
Ya bu arada ya Avusturya'yı bilmiyorum da Almanların bir şeye hemen geri dönmesi bir
Avusturyalı.
mucizedir. Bunu söylemek isterim.
Neyse. Kısa keseceğim hikayeyi. O projeyi alamadık. İstemediğimiz proje kaldık. Ama istemediğimiz projede birazcık şey. Aslında ilginç duruyor da proje tanımı çok havada. Projeyi açıklamamış hocam metinde. Hani şey yapmış. Hani hazır şey hiç yapmadığım bir şey ama bir RPG etkinliği vardır. O etkinliğe masa yollaman gerekiyordur. Ve açıklama yazman gerekiyordur. Ama oyunun daha yazılı değildir. Ve çok ortaya karışık, her tarafa çekilebilecek bir açıklama yazarsın ya. Hiç yapmadım. Ama
Tabii
aynen
kesinlikle
hiç, sıfır
yapmadığına
yani.
eminim. Yani şey falan değil, değil mi? Hani gece senaryo yetiştirdiğini
Ha,
falan.
yok yok. Neyse. Öyle bir
O sırada
açıklama,
değil
tamam
yani.
mı? Projenin açıklaması. O yüzden hocayla iletişime geçmemiz gerekiyor. Pazartesi hocaya mail atmıştık. Salı geri döndü. Salı günü hocam yarın buluşalım, bizim hani sizden bir projeyi dinlememiz gerekiyor proposal yazmak için. Proposal'ın deadline'ı 4 gün 5 gün sonra dedik salı günü. Çarşamba günü hoca perşembe buluşalım diye mail attı. Perşembe buluştuk. Bugün bir de dersten çıktık. 5 saat paper okuduk abi. 5 saat 3 kişi paper okuduk. Çünkü hoca bize projeyi anlattı perşembe biraz. Altınşehir yayınından önce benim bir şeyim vardı. Saat 4-4-5.30 arası falan. Çok o kadar da hemen öncesi değil. Ve yarına, cumartesiye proposal'ı hocaya vereceğiz ki hoca revizyon verecek. Pazar revizyonunu yapacağız. Pazartesi teslim edeceğiz. Hani yorgunum Atakan. Boğaziçi yoruyor beni Atakan. Böyle bir şey olmaz Atakan.
Kolay gelsin Metin. Böylece Metin okulunun açıldığını da öğrenmiş
Hay
olduk.
lanet olsun böyle okula ya. Keşke açılmasaydı. Online offline dersler
Peki
zaten
şey
aynı
mi?
kaos. Evet Atakan online. Evet Atakan
Tamam.
offline.
Anladım. Anladım. Tamam.
Aynı ders
Süper.
hem online hem offline falan böyle.
Ve bundan hemen sonra Isparta'dan Alp
Ha doğru,
bildirecek. Şimdi
duyurularımız var
birazdan.
diyecektim. Tam ilk duyuru Alp Güler'den gelsin. Evet Alp Güler, sana bağlanıyoruz.
Selamlar, bu güzel podcast'ı küçük bir duyuru için hemen bölüyorum. Eğer Isparta'da yaşıyorsanız ve FRP-RPG oynamak istiyorsanız Players of Sparta isimli üniversite öğrencileri tarafından benim de kurucusu olduğum bu kulübü tekrardan şimdi Isparta'da canlandırıyoruz. Korona yüzünden küçük bir ara vermiştik ama şimdi yeni yeni oyunlarımız hem yeni başlayanlar için hem de zaten bilenler için küçük küçük masalar açılmaya başlıyor. Eğer siz de duyuruları kaçırmak istemiyorsanız ve Isparta'da yaşayıp bu kültüre bir dahil olmak istiyorsanız Players of Sparta'yı Instagram'dan veya efendim Twitter'dan takip edebilirsiniz. Hadi size iyi dinlemeler. Görüşmek üzere.
Teşekkürler Alp.
Teşekkürler abi.
Duyduğunuz gibi Alp'in size bir duyurusu oldu. Şu anda duyuruda ne dediğini
Evet
kesinlikle
çok
biz
iyi
çok iyi
biliyoruz.
biliyoruz.
O yüzden
Dinledin mi Metin? Ne
yani
güzel
o kadar
konuştu
iyi
Alp.
konuştuk ki üstüne başka bir şey demeye gerek yok. Ve bir sonraki duyuru. D12 Masa'da 31 Ekim. Eğer söylemediysek 31 Ekim. Ve bu podcast yayınlandığında aslında hani bir sonraki podcast yayınlanmadan önce kayıtlar açılacak. 22'si Cuma öğlen. Okuluma göre değişebilir ama saat 2 diyelim. Hani 2'de bakmaya başlayın. 2'de bakmaya başlayın. 2'den önce açmayacağıma söz veriyorum. 2'de abonelere özel kayıt açılacak. Cumartesi 2'de ise bu da değişebilir ama hani 2'den önce açmayacağım. Genel kayıtlar açılacak. Bunun için en iyi takip edebileceğiniz yer Twitter ve Discord duyuruları. Discord'da @everyone'la mesajlar atılacaktır. Discord'da abone muhabbeti atılacaktır.
Link. Aynen zaten şey için erken kayıt için link abone muhabbeti atılacağı için en direkt ulaşım yöntemi Discord.
O yüzden bunu kaçırmayın. Ve Altınşehir kitabını sonunda elimize D12 Masada etkinliğinde bitmiş kitap elime geçmişti. Ve sonunda oynamaya başladık. Bugünkü bölümün teması Altınşehir kitap incelemesi. Atakan zaten ikimiz de bunu söylemiştik. O zaman NDA'miz vardı. Baskıdan önceki bir halini okuduk. Ve bazı revizyonlar önerdik. Şimdi elimizde basılı kitap var. Benim elimde var. Ama Atakan'a farklı sayfaları ilk 60 sayfa yani oyuncuların görmesi gereken sayfalarına. Sonrası hikaye çünkü. İlk 60 sayfadan değişen sayfaların hepsini Atakan sana gösterdim. Bazılarını fotoğrafını çektim, bazılarını sana sesli okudum.
Zaten hikaye kısmını elimde olsa da bakmayacaktım çünkü metin oynatıyor.
Biz hani eski incelememizde de hani oynatırız diye de hem de çok da zamanımız yoktu gerçekten hani 100 küsur sayfalık bir hikaye okumanın. Hikaye kısmını da çok incelememiştik. Daha çok Fate kuralları kısmından incelemiştik kitabı bize kopya geldiğinde. Ve şimdi kitap yayınlandı. Gordian Game Web sitesinde satışta. Yapabilirsiniz. Hani ilginizi çektiyse kesinlikle bence destek olun. Alabilirsiniz. Ve biz de şimdi yorumlarımızı yapalım. Yani oynadıktan sonra yapmak çok önemliydi bizim için. O yüzden ilk bölümü de yaptık ve şu anda YouTube'da bulabilirsiniz. Oynamaya da devam edeceğiz.
Evet. Bence şimdi kitabın ne olduğunu tanımlamak lazım. Çünkü en başta biz daha çok Fate kuralları yani hikayesine çok az bakmıştık yayınlanmasından önce. Daha çok Fate kurallarını nasıl işlemişler benim merak alanımda. Ama aslında kitabın ana odağı hikaye.
Şunu söylemek lazım. Kitap 200 sayfa. İlk 30 sayfası Fate kuralları. İkinci 30 sayfası setting ve yan questler. Ve Fate kuralları, ek Fate kuralları. Kalan kitap hikaye ve hikayede çıkan yaratıkların stat blokları.
Yani bence sattığı kısım işte hikaye ve yaratıklar kısmı. Yani Fate kuralları kısmına detaylı bir şekilde gireceğiz muhtemelen ama asıl bu kitabın sattığı şey bu Fate kuralları değil. Çünkü bu hikaye olmadan buradaki kuralların kullanmazsınız herhalde. Çünkü çok spesifik settinge dayalı bazı şeyler var. Sınıflar var mesela en başında.
İlk kitap olarak da sağlanmış ve hani buradaki setting maceraya yetecek kadar var. Bir setting kitabı planlanan bildiğim kadarıyla ikinci kitap. Değişebilir tabii bu tarz şeyler. Hani bizi şey yapmayın ama ikinci kitapları setting kitabı olacak. Saf setting kitabı olacak ya da saf setting kitabı olmasa bile daha da çok setting içerecek diye biliyorum. Zaten şey de belli. Her şeyi yazmadıkları belli.
Evet. Yani o konuda gerçekten o zaman bir de başlayalım. Yani çünkü bunu söyleyerek girmek gerekiyor. Kitaptaki her şeyin arka planında çok büyük bir dünya var, izlenimi var. Ama yani tamamını yansıtamıyor açısından.
Birazcık da macerayla tanıtmak istiyor gibi. Hani settingin ilk açılış prolog macerasını oynuyoruz. Settinge ismini veren efsaneyi oynuyoruz ya aslında. Efsanenin başını daha ortasını oynuyoruz hatta yani. Altın şehir var. Şehir altınlaşırkenki olayı oynuyoruz.
Evet. Tam olarak zaten ilk oyunun sonunda ben tamam bu şey oldu çünkü bir ara şeyi düşündüm. Hikayede bazı şeylerin altınlaştığını öğrenerek başlıyoruz hikayeyi. Ama altın şehir zaten. Altın şehirde her şeyin altınlaşması çok şey değil mi? Çok bariz değil mi? Demek ki bu altın şehir ismi sonradan konuluyor bu şehre.
Aynen. O macerayı oynuyoruz.
Ama işte mesela bunu ben kitabın geri kalanını okuyunca çok şey yapmamıştım. Anlamamıştım.
Tabii yani macerayı okumadan Bilhassa ki tüm macerayı ben de okumadım. Sadece oynattığım kadarını okudum şimdi. Yani birinci chapter'ı okudum. Birinci chapter'dan daha az oynadık da bitiremedik birinci chapter'ı yayında.
Ama çoğunu oynamışızdır herhalde.
Evet, son 2-3 sahne kaldı.
Peki şöyle bir şey sunayım. Gidiş kısmı sunayım sana. Sen zaten şey yapıyorsun. Hani okudun, oynattın. Hikaye nasıl? Yani şöyle nasıl? Nasıl anlatılmış? Bizim alıştığımız hikayelerden nasıl farklı? Ve genel olarak ne kadar iyi?
Şimdi şöyle hikaye, yani birinci chapter tabii burada şey yapmam gereken ve hani setting kısmı. Setting kısmı zaten şey değil. Açıkçası her ırkla ilgili bir paragraf var. Tanrılarla ilgili, bazı tanrılarla ilgili, hepsiyle de ilgili değil. Bazı tanrılarla ilgili bir paragraf var. Ne denir? Çok hani setting sadece işte hani bir oyuncuların merakını çelecek kadar. Ama yani kitabın chapter'daki hikaye çok şeyi oynatıyor abi. Bilinmezlikler var ve kesinlikle sonra açıklanacak bunlar havası. Bu güzel, hoş ama bunu vermek için GM'e yeterli malzemeyi vermiyorlar. Burada şey, çünkü yani mysterious, yani bir sürü şey var. NPC var ortada. Tanıştığınız hepsi çoğuyla. Ve bu gizemli NPC'lerin gizemli oldukları çok bariz belli. O şekilde hareket ediyorlar. Siz birazcık şey oluyorsunuz, hani başkalarının rüzgarına kapılmış bir karakterler olarak başlıyorsunuz. Biri geliyor sizi kurtarıyor büyülü portalı. Sonra gizli bir büyücü, gezgin kadim bir büyücü sizi kendi plotuna alet ediyor. Hani oraları zaten gördük.
Yani ben oyuncu olarak söyleyeyim. Bize dediler, yani bizi kurtardı bir karakter ve dedi ki şuraya git dedi. Ve birilerine bir şey söyledi dedi. Ama git dedikleri yere ulaşmak için bazı engeller çıktı önümüze. Şu anda o oraya gidebilmek için bu engelleri takip etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bir yandan aslında çok net bir şekilde belirtilmese de yani aslında şey belli. Bizim üzerimizde bir hastalık gibi bir şey var. Yani bir üzerimizde zaman baskısı var ama bu gittiğimiz yere gidince bu hastalığın çözülmesi üzerine bir çözüm ulaşacağımız henüz belirtilmedi diye
ama
hatırlıyorum.
Ama meta da belli.
Yani şey açısından, hani oyun hissi açısından tamam, hani bu şekilde oraya gitmemiz gerekiyor. Ama hani karaktere bir yerde kimse şey demedi. Onlar size yardım edebilir gibi bir durum yaşanmadı.
Bir kehanet var, onu belirtin dedi.
Onun şimdi, dışında
yok, ben burada NPC'lerle ilgili şeyimi bitirmek istiyorum. Normalde NPC'lere şey verilmesi gerekiyor. Kitapta hani var küçük açıklamalar. NPC'yi ilk tanıştığınızda, önemli bir NPC ise küçük bir kahverengi kutu size o NPC hakkında bilgi veriyor. Ama yeterince değil bunlar. Yani o karakterin amacı, misterisinin sebebi ne? Orada bahsedilen başka isimler kim? Mesela bir NPC'nin açıklamasında başka bir NPC'nin yaveri olduğunu söylüyor. Ben o NPC'yi chapter 1'i okumuş biri olarak tanımıyorum. Yaveri, hani ana şeyi. Ve bu adam iyi mi kötü mü bilmediğim için hani ona göre davranamıyorum. Evet, burada açıp bakmam gerekirdi ama hani bu bence
şey falan
bir şey.
Yapıyor mu mesela? Hani bu yaveri oldu. Ana artık Lord mu diyeyim? Lord'un açıklaması şuradadır diye bir önerge falan yok.
İşte okay. Ya onun olması gerekiyordu ya da burada hani bu kutuda daha fazla cümle olması gerekiyordu. Bu tarz sorunlar var. Bunu şeyle de yayından sonra Gordian Game'den bir iki arkadaşla konuşma fırsatım oldu. Hani yayındaki bazı, onlar da yayın hakkındaki fikirlerini belirttiler. Ve bazı hani konuları, bazı eleştirilerimin hani yayında da çünkü fark ettik ve yayında da dillendirdik ya. Konuştuk. Mesela bu konu hakkında şey dediler. Biz kitabı tasarlarken tüm kitabın tüm 11 chapter'ında okunduğunu ve öyle ilk chapter'ın oynanmaya başladığını varsayarak yazdık dedi. Yani bence bu şey değil. Ne denir? İyi bir yaklaşım değil. Bir şey chapter chapter'sa ve tüm chapter'lar oynanmayacakken kendilerine söyledim. Tüm chapter'lar oynanmayacakken buna bu şekilde yaklaşmamak lazım. NPC'leri çıktıkları yerde GM'e not olarak onu bir uyarması gerekiyor beni orada.
Ya genel olarak hazır maceralarda şey iyi bir, hani iyidir yani bir hikayenin tamamının yaklaşık nasıl gittiğini biliyor olmak.
Tabii canım. Yani burada mesela Age of Ashes'ta spoiler alert. Birinci kitapta o kasabayı kuran bir adam var ve hani heykeli falan ekili. Setting'de bunu anlatıyor. Bunun bana kitap 6. kitapta, daha çıkmamış kitapta. Hı-hı. 6. kitapta aslında hani çıkmadı okuyamazsın diye deniyor da denebilir ama şey olacağını söylüyor. Bunun aslında bu halk üstünde deney yapmış lawful good bir ejderha olduğunu ve bu kasabanın bu deneyin sonucu olarak kurulduğunu söylüyor.
Maşallah böyle bir şey, evet. Ben ilk defa duyuyorum.
Age of Ashes'ın ana plotu bu.
Yani şey açısından söylüyorum. Hani bunu yapmak bu işin iyi yapılmış olan halidir de her zaman en iyi şekilde yapılamıyor ve bazen ilerideki bazı şeyleri uydurmak için önceki hikayelerde değişiklik yapman güzel olabiliyor zaten hazır hikayelerde, ama hani genelde tamamını bilmesini beklemiyorsun GM'in veya en azından şey oluyor, bir yere kadar yönerge veriyorsun geri kalanı için. Yani şey olmak zorunda değil, karakterin bütün yeteneklerini, bütün olayını anlatmak zorunda değilsin ama hani önemli olduğu yerde bu karakterin ana amacını veya en azından bu sahnedeki rolünü anlatıyor olması lazım.
Tüm kitabı okumadan oynatmayın demesi gerekiyor. Hikaye ile ilgili hani ikinci konu, yani hikaye şey için hani klasik bir başlangıç yapıyor ve klasik başlangıç hani hatta yani şeyi kesinlikle söylemem lazım. Tanışmayan bir ekip ilk defa oynayacaklar belki, hani sonuçta daha Türkçe bir senaryo, acemi GM'lerin ilgisini daha çok çekecektir. Acemi oyuncuların daha çok ilgisini çekecektir. Biz seanstan önce, seans sıfırda partiyi bağlamayı bilen oyuncularız. Bağladık da hatta bu oyunda gerekmese bile. Ne yaptık? İşte Kıvanç Zeynep'in karakteriyle kervan gezgindi, kervanlarda tanıştığını söyledi. Alp bir şey olarak aynı tanrıyı paylaştıkları için Kıvanç'ın büyücüsünü ne değer verdiğini ve daha önceden tanıştıklarını, hatta ona tanrısı konusunda, tanrısını bulmak konusunda oyunun plotuyla alakalı güvendiği hakkında bazı aspektler yazdı. Bu birazcık bizim tecrübemiz. Bunu sahip olmayanlar için güzel bir başlangıcı var kitabın. Birkaç aydır beraber hapishanedeydiniz diye başlıyor kitap.
Çok temiz çok, bir bence one shot başlangıcı. Yani ben birkaç daha çok OSR one shotlarına bakarken gördüğüm tarzda bir başlangıç. Hatta şey falan oluyor orada mesela, çünkü hep beraber işte çılgın bir büyücünün zindanından kaçıyorsunuz diye başlıyor. Hatta oynamış olanlar vardır. Baldur's Gate 2'nin başlangıcı da temelde bu şekilde. Şöyle bir şey var. Hani tecrübeli bir GM, tecrübeli bir oyuncu için bu sorun değil. Hatta yani Fate kurallarını bilen, hani Fate'de çünkü karakter, yani Fate Condensed'de karakter yaratırken da relationship aspekti yaratıyorsun ya, partiye nasıl bağlandığını belli etmek için partideki başka bir karaktere falan mesela. Hani onu uygulayarak geldiysen zaten az çok karakterlerin fikrinin hani kim ne, bunu oturtarak başlamış olacaksınız. Ama hani sıfırdan bu kitabı hani Fate Condensed'de bir yaklaşık olarak okuduk. Daha sonra hikayeye girdik için şey olabilir. Hani karakterlerin tanışması sahnesi biraz olaylarla şey yapıyor. Hemen şey oluyor ya, çünkü daha dur şeydeyiz, zindandayız.
Ha, biraz in momentum res başlıyor.
Yani in media res. Hareketli başlıyor, evet. Hani olaylar oluyor ve ondan sonra biraz açıkçası şey bir şekilde bu kısmını övebilirim. Güzel bir aksiyon sahnesi serisinden sonra bir nefes alabiliyorsun.
Ve Fate'de high magic, low magic olayı biraz şeydir. Hani ya magic sistemini birazdan geleceğiz. Dur. Hani kurallar kısmına geleceğiz. Dur. Ama hayır, high magic bir setting ve high magic tonu da iyi veriyor başlangıç.
Dur şey diyeceğim. Portal açarım. Doğru. Ama şey diyorum ya, aksiyonla başladı ve ondan sonra hani birkaç aksiyondan sonra oturup nefes almaya zamanın kaldı ya. O noktada mesela karakterlerin oyunu uzun süre tanışmadan oynaması gibi bir sorun var. Eğer şey yapmadılarsa. Hani karakter yaratırken Fate Condensed kurallarını birebir uygulamadılarsa.
Evet.
Ama uyguladılarsa sorun yok. Zaten relationship aspect için bir şeyler, hani bir oturup aynı masada benim karakterimin şöyle bir şeyleri var, nasıl bağlantı oluştururum diye şey yapman gerekiyor. Tartışman gerekiyor.
Bir tartışıp konuşman gerekiyor. Yani şey bile denebilir. Hani yeni tanıştılar ve işte hapishanede bana yemek verdi falan gibi bir aspect bile yazılabilir de oraya. Hani. Hı hı.
Ben bu arada şeyi övmek istiyorum. Bir yıkım altındaki bir isyan, yani tam net değil ama ben çok şey gibi düşündüm. Hani zombi apokalipsi yaşanmış bir şehir içerisinde dolanıyoruz gibi hissettim. Burada hayatta kalmaya çalışan insanlar var. Büyücüler de var, işte şeyler de var. Haydutlar da var. Bu süreçte sokaklarına salınıyoruz. Ve hatta birkaç NPC ile hemen sokaklara çıktıktan sonra muhatap oluyoruz. Bana şeyin iyi hissettirdi ya. Hani dışarıda kaos var, içerisi güvenli ve işte sessiz aynen olmak zorundasın.
Şeyler, hanlar çok iyi tasarlanmış. Yani iki han, biri yeraltı hanı, biri eski bir şeyden kapısı çift kapıyla korunan han falan. Yani o seni o havaya ve hani son handa beklersen, zaman geçirirsen banditler saldırıyor. O haraç kesme şey, o ses, muhabbeti şey yapıyor ama siz de iyi aldınız onu. Hani ses olayına direkt yakalamış olmanız ve ona şey, yani ses görme, bu mavi mor gözlüklerden kaçmamız gerekiyor olayına hızlı alıştınız ve güzel aktı. Hani ikinci kombat oynatmasam bile alıştınız ona.
Ben mesela çok şey söyleyeceğim, hani çok kreatif bir keşke şu olsaydı diyorum. Yani en azından Paizo senaryosu olsaydı, Paizo'nun bizi alıştırdığı şeylerde. Önce ilk chapter buradaki iki hanın desteklenmesi, güçlenmesi için çalışırdık. Ve açıkçası bir hani oturup şehirde dolaşsak, başka yerleri de görsek isterdim ama sanırım direkt şehirden dışarı çıkıyoruz.
Evet, direkt bir şehirden, yani ilk görev şehirden dışarı çıkmak zaten. Yani, evet. Ama hani tahmin ettiğim kadarıyla, dediğim gibi hani çok üstün körü baktım. Yani bir hani şey olacak, sonlara doğru bir tekrar merhaba denecek.
Şimdi şöyle, ben bu kısmı tamamen senin anlatımın üzerine yaşadım. Sen ne düşünüyorsun bir GM olarak?
Ya şöyle, aslında benim anlatımın üzerine yaşamadın. Hani yayında şeye, özellikle başlarda yayında da demiştim. Hani burada Türkçe çok fazla tasvir var. Ve benim İngilizce, hatta birkaç kere İngilizce PFS oynattığımda o denk gelmişti. Okulda yabancı hocam PFS'ciymiş Amerika'dayken ve Türkiye'de de oynamak istedi falan. En keyif aldığım şeylerden biri, yani çok kolayıma gelen, tasviri direkt okuyabilmekti. İngilizce tasviri. Çünkü biz şeye çok alışkınız Türk GM'ler olarak. Tasviri okuyup, önceden çalışıp, paraphrase edip,
yani ya çevirip anlamını
biraz özetleyip anlamı çok kaybetmeden farklı kelimelerle ifade etmeye çok alışkınız. Burada bana hani kitabın direkt oku dediği yerler vardı ve yani oyuna hazırlanırken bazı yerlerin sıkıntı çıkarabileceğini bilsem de, fark etsem de denemek istedim yayında. Hem de hani herkes görmüş oldu. O konuda şey var, birazcık fazla ağdalı tasvir, yani benim tarzım için fazla ağdalı tasvirler vardı. Bu bazı insanların hoşuna gidiyor. Çünkü ben şeyi biliyorum. Ağdalı tasvir yapmak isteyip yapamayan ve bu konuda tavsiye isteyen insanları da biliyorum. Ama biraz fazla railroadlayan, yani railroadlamak değil de railroad gibi his veren şeyler vardı. Ne denir? Diyaloglar vardı. Ve birazcık show don't tell'e uymuyor. Mesela şöyle bir şey var. İlk sayfada olduğu için söylüyorum. Alfred ise yolda durmadan konuşur. Bu adamın da susacığı da yoktur diyor. Hana geldiğinizde diye devam ediyor. Burada bana Alfred NPC'sini de anlatıp öncesinde Alfred bu yolda ne konuşmuş olabilir? Bana bir iki şey ver. Ben bir tanesini roleplay'ini yapayım. İkincisini roleplay'ini yapayım. Çünkü şeyi de bilmiyorum. Hani daha oyunun ikinci sayfasındayım. Bu settingde ne konuşulur bilmiyorum.
Başka hani bir şey de aslında yol boyunca konuşmasıyla ilgili konuşmamız lazım aslında.
Aynen. Ama işte o havayı siz fazla hızlı yakaladınız hani. Okay. O havayı biraz biz abarttık.
Anladım. Yani şey önemli gibi mi biraz?
Alfred yolda konuşsaydı zaten o hava o kadar olmazdı.
Şey gibi mi biraz aslında, hani bilmiyorum arada var mıydı da, hani konuştuğu için başımıza daha fazla mor göz geliyor.
Yok, öyle bir şey yok yani bu şeyde. Olabilirdi. Yani önemli, öyle oynatabilirsiniz hani. O şey birazcık size kalmış. Yani sonuçta şey, ortam aspektinden bela açmak bu dediğin şey.
Atakan. Tam olarak öyle.
Aynen, yani o şey artık GM'in yapması gereken bir şey. O önerebilir kitap. Ne denir? Yani birazcık şey, zaten yayında da bu konuda conflicting olduğumu görürsünüz. Tasvirlerin hepsi, yani kitapla ilgili eleştirme, okunacak diye işaretlenmiş. Daha doğrusu okunmayacaklar işaretli. Kalan her şey okunacak diye tanımlanmış. Bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bence senaryoyu iyice bir hani okuyun tasvirleri. Tasvirlerin bir kısmını okuyun, bir kısmını ise hani onu siz alın ve oynatın. Tamamı okunarak yapıldığında yani şey değil. Ben yani zaten söylediklerine göre yazarların da planladığı şey bu değil. Orada bir ne denir, görsel bir eksiklik var aslında. Yani neyin tasvir olduğunu, neyin tasvir olmadığının daha net işaretlenmesi gerekiyormuş kitapta. Burada bir şey var, ne denir, boşluk var. Siz hani buna dikkat edin. Yani her tasvir diye okuduğunuz şeyi hani tasvir diliyle yazsa bile okumayın. Siz onu okuyun, siz onun roleplay'ini yapın. Bu çok daha önemli bence. Ve bunu yaptığınızda bu hani aslında birazcık yeni başlayan frendliliğini azaltıyor. Hani çünkü hangisinin okunup hangisinin roleplay'inin yapılması gerektiği birazcık tecrübeyle de karar verilebilecek bir şey ya. Hı hı. Bu birazcık yeni başlayan dostluğunu azaltıyor. Ama çok büyük bir sıkıntı değil bence.
Hı hı. Yani, ama bir elden geçirmek lazım yani bir şeyi hani bir bölümü önceden okuyup. Hani hangi tasviri nasıl oynatacaksın?
Evet evet, hatta şeyleri falan da yapmak lazım. Mesela bir yerde bir karar var. Yani bir şey, birazcık ilk bölümün eleştirisini de yapmış olurum. Kolezyuma gidilir, sirke gidilir veya razak takip edilir. Tam moladan sonrası. Orada aslında kolezyum veya sirkten bahseden bir diyalog yok öncesinde. Bu karardan önce.
Onları ben eklemek. Bahsetmiştin ama. Birkaç yerde
bahsettim. Çünkü bunun senaryoda bir eksiklik olduğunu fark ettim. Hani şey var yani, bu kararları birazcık daha doğallaştırmak için roleplay'lerinize katmanız gerekiyor. Yani kararları hani bu yani kararlı o şekilde de oynayabilirsiniz. Hani sahneyi oynayıp sonrasında kararı sorabilirsiniz. Ama tavsiyem bu kitabı alıp oynatacaksanız bu kararların mekaniklerini birazcık daha yedirmeniz hikayeye. Daha güzel olmamış mı yani?
Ya daha güzel oldu ama şey eksikliğini hani sen böyle anlattın ya, ben senin yaptığın şekilde bile şey eksikliğini hissettim. Yani biraz sanırım koymaya çalıştın. Hani neden bu büyücünün peşinden gitmemeliyiz'i biraz vermeye çalıştın galiba. Ama gene de şey oldu. Tam da niye kolezyuma veya şeye gideyim ki? Sirke'ye gideyim mi?
Hepsi tehlikeli. 3 çıkış yolu var, hepsi tehlikeli.
Yani şey gibi oldu en azından. Hani ben karakter içerisinde düşünürken şey dedim. Tamam, bunlarda hastalıklılar var. Burada insanlar var. İnsanla uğraşalım istedim mesela. Çünkü öyle bir şey yansıtmıştın bana. Mesela şey daha güzel olabilirmiş gerçekten. Kolezyum'un mesela işte tanıştığımız NPC'lerden biri, belki kolezyuma gidin. Kolezyum'da benim tanıdığım var hatta, ona da ne olmuş bakarsınız diyebilir. Veya işte sirke giden bir şey, teslimatçı kayboldu, belki onu bulursunuz deyip hani sirke yönlendirebilir gibi şeyler olabilirmiş. Var mıydı böyle şeyler?
Yok.
Yani çünkü yan görev falan meseleleri vardı.
Onlar daha sonra dışarı çıkınca. Ne denir? Bence yani senaryoyu aslında bu kadar didik didik incelememiz de şimdi dün aynen. Oynadık taze aklımızda ama şey yapmak istiyorum. Ben bir de Atakan formatı görmediği için sadece içeriği eleştirebiliyor. Formatla ilgili iki güzel şey söyleyeceğim. Birincisi, bazı kombatlarda, bazı mekanlarda mekan aspektleri yazılıyor. Mesela malikanenin altına girdiğimiz sahnede askerler uyuyor ve kırık şamdan diye iki tane aspekt yazılmıştı. Kırık şamdanı bizim oynatma şeklimizle oynayamadık çünkü hikaye farklı gelişti. Normalde tabloyu siz düşürdünüz. Tablo şamdan düşüyordu ve şamdanın düşmesi yer salsın tablo düşüyordu ve siz kabak gibi kalıyordunuz. Siz o sahne gelmeden kendiniz halt yediniz.
Çok zaten. Güzel.
Ne denir? Bunların verilmesi güzel çünkü bu bence Fate'in ortam aspektlerini kullanmak Fate'in en unutulan yanlarından biri. Evet. Keşke hatta daha sık verilseydi. İkincisi de hani Fate'de kullanmazsın ama hepsinin kareli haritası var. Bu hem Fate'le değil başka bir şeyle oynatacağım dersen, mesela Pathfinder'le oynatacağım bu oyunu dersen, ki stat blokları yaptığın zaman yapabilirsin. İçin iyi, hem de mekanları kafamda canlandırmak için iyi.
Ben bu arada açıkçası yani şeyi görmek isterdim. Haritaları bir ortaya atsak o güzel olabilirdi bence.
Ya şöyle düşündüm ama hem hikayede haritanından farklı tasvir etmek istediğim yerler vardı. Sonuçta yani dediğim gibi bu bence tecrübesiz birine daha yani başlangıç hani yeni başlayana daha hitap eden bir şey. Ben mesela malikanenin iç yapısını biraz editlemeye karar verdim. Hem onun için bu daha şey oldu, ne denir, daha o harita olayından vazgeçtim, hem de Ya ne bileyim, kareleri gördüğünüzde Fate'i kareli oynamaya çalışmanızı istemedim açıkçası.
Evet, evet, evet. O...
Çünkü kareleri gördüğünüz anda işte ne bileyim Alp'in refleksi biraz karelere göre hareket etmeye çalışmak olabilirdi.
O şey, gerçekten oyuncunun haritaya fazla odaklanması mesela. Keşke Gritsiz harita da bir şey olarak olsa bir yerlerde.
Yok ama öyle bir şey yok ya. Yani Gritsiz harita olsa bile Atakan, haritadaki yerlere, mekanlara, uzaklıklara odaklanıyorsun. Fate'de okay, doğru, haklısın. Odaklanmamamız lazım yani. Fate'in kuralları çalışmıyor. Öyle ol. Yani çalışır
ya, da. Çalıştırırsın da yani değil.
Yani. Gerek yok.
Evet. Ya Fate, o zaman niye Fate oynuyoruz gibi sorun ortaya çıkıyor.
Aynen evet. Öyle. Şeyi de demek istiyorum. Bir de tabii combatlar işaretli ve combat çıktığında stat bloklar var. Stat bloklarla ilgili yani çok güzel stat bloklar da var. İlginç standları yazılmış, yapılmış. Ama en standart stat blokları bence fazla güçsüz yazılmış. Normalde Fate'de kurallarda en az bir tane artı ikisi olması gerekir şeylerin, standart NPC'lerin. Tabii ki bunu değiştirebilirsiniz hikaye yazarken ama tüm basit düşmanların hani klaslar, oraya geleceğiz. Klaslar, sınıflar bu kadar kuvvetliyken şeylerin bu kadar güçsüz olması bence rahatsız ediciydi. İşte şeylerin evet, karşılaştığınız grip taşıyıcı ve korumalarla dövüştüğünüz en çok. Bunların şeyleri, statları çok düşüktü. Yani çok çok düşüktü. Yani çok düşüktü değil. Hani tüm şeyin isimli NPC'lerin hepsinin altında 3 ya da 4 tane skill yazıyor. Hani bu, işte bunun busu budur, bunun busu budur. Bu normali zaten. Bu isimsiz NPC'lerin tüm skill'leri 0 olarak bırakılmış. Ve kaç fiziksel hani kalan tüm NPC'lerde kaç fiziksel stres olduğu da yazıyor. Kutu kutu böyle hani tiklenebilir şekilde, fotokopisini çekseniz tikleyebileceğiniz şekilde şey yapılmış. Çok güzel. Ama bu iki stat blokta yoklar. Ben default'unu hatırlamıyordum Atakan. Bakmam gerekti. Baktım, oyunda unuttum, sana sordum. Hani yani böyle olunca ne denir? Hani keşke o stat bloklarda da birazcık daha tutarlı olsaydı. Ama onun dışında tabii şeyler, güçlü stat blokları ilginç. Şey daha vardı. Oyunda bir tanesiyle karşılaşabildik. Ve biri, bayağı ilginç yazılmış yani.
Biri chat'e şey yazmıştı. İskelet ahtapot var.
Ha, o sanırım şey, Deonic Masada da iki tane tanıtım oyunu oynandı ya. Onlardan birinde çıkmış herhalde ki. Yani herhalde tahmin ediyorum, o yüzden şey yapmışlar. Yani ya da biliyor herhalde. Ya yükseldi o masadaydı.
İskelet, ahtapot, yani şöyle bir nasıl olacak diye düşündüm. Çünkü
bakalım, karşılaşırsınız
belki. Belki karşılaşırız seçimlerimize göre.
Bir de şey, NPC'lerde ileriye doğru şey görebiliyorum. Ki kurallarda da konuşuruz tekrar ama yavaş yavaş kuvvetli magic item'lar çıkmaya başlayacak NPC'lerde. Ki bunlar da ilginç olacak ve hani Fate'e magic item oraya birazdan överiz orayı.
Aynen, konuşuruz onu. Şey soracağım, bir ilginç bir stat block var dedin. O dövüştüğümüz yaver muhtemelen.
Aynen, dövüştüğümüz yaverin ilginç olmasını değil, bir kere ağıra kadar consequence slot'u açmışlar.
Okey. Yani önemli düşman gibi davranmışlar yani.
Aynen aynen. Ağıra kadar consequence slot'u, yani 3 consequence slot'unda koymak. Mesela şöyle düşün, şeylerin consequence slot'u yoktu. Dövüştüğünüz korumaların veya griplilerin. İkincisi şey, yani yakın dövüşü 2, atıcılığı 3, çevikliği 1'di. Ama şöyle bir şey vardı. Mızrağını belirli bir hedefi tuttuğunu görürse, hani mızrağı hit olursa
evet,
bir sonraki saldırılarına artı 2 alıyor. Böyle bir stuntı vardı. Bunu bana kullandırtmadınız. Ama çok yani çok hoşuma gitti bu stunt benim. Hani bizim de daha önce hani bir sürü stunt örnekleri yazdık, şey yaptık. Hani ilk atağın hitse ikincisine artı 2 alırsın gibi bir stunt yani.
İlginçmiş, evet.
Çok yani, şey yani. Ve böyle farklı şeylerle de karşılaşıyorum gibi görüyorum.
Okey, güzel.
Çünkü şey yaptım. Sonuçta chapter 1'de 3 yol vardı ya. Üçünün de boss'u vardı ya.
Evet.
Hepsine baktım. Gitmediğiniz yönde mesela, sadece şöyle hintleyeyim. Tüm stresleri, tüm consequence'ları dolduğunda faz değiştirip tüm stres barını boşaltan bir karakter var.
Ya bu şey aslında, yanlış hatırlamıyorsam ya Adversary Toolkit'te ya da Fate Core'daki önerilerden biriydi hani birkaç fazla boss yazmak. Benim hiç kullanmadığım bir şey şu ana kadar.
Stunt olarak tanımlamışlar hani farklı bir kural getirmemek için. Tüm consequence'ları dolduğunda çığlık atar ve faz değiştirir. Bu fazla stres barları açılır. Yaptığı saldırıları artı 2 alır.
Diyelim. Aa, güzel.
stand vardı. Bunun
ama karşılaşmayacaksınız. Ama consequence'lı full olduğu için hani bitince de bitiyor hemen.
Ama yani fiziksel statistikleri geri doluyor.
Okey okey. Tamam da hani şey oluyor ya hani.
Ha, bitince, evet. Kısa bir faz. İkinci evet. Faz daha kısa. Aynen. Sadece stres barı kadar.
Ve daha şey tehlikeli var. O noktada.
Aynen. Çift tarafı, iki taraf için de daha tehlikeli.
Yani şöyle ben perşembe günkü session'ımızdan memnun ayrıldım. O şeyleri, o railroad hissini biraz aldım ama şey olmadı. Oyun zevkimi çok etkilemedi. Onun dışında beraber oynadığımız kişiler de bu noktada çok başarılıydı. Bu arada dövüşlerde de aynı şekilde çok eğlendim. Senin de şeyinle, kabul etmenle bazı ilginç hareketler yapabildiğimi hissettim mesela. Ya,
Fantastic Fate oynuyorken bence normal sistemlerde yapamadığımız şeyleri yapmaya izin vermek lazım ya. Hani şey var çünkü herhangi bir şey, sayısal combat dengesi olan bir sistemde charge atıp yan yana 3 kişiyi deviremez. Hani bu olmayacak. Ben böyle şeylere Fate oynatırken şimdi kanalda benim Fate oynattığımı ilk defa görüyorum ama ben daha önce Fate oynattım. Ben böyle şeylere izin vermeyi seviyorum. Fate'de ben açıkçası biraz daha ne denir? Evet, Fate'in yazılı kurallarının azıcık dışına çıkıyorum ama Fate zaten yazılı kuralların dışına çıkmak için yazılmamış mı?
Ha, yok, hani daha çok şey gibi. Fate'in yazılı kuralları sana nasıl oynayacağını göstermiyor. Nasıl kural koyacağını anlatma aynen. Konusunda bir template. Evet. Yani şeydi, ben eğlendim. Ama şey konusunda bir şeysim vardı. Daha baskıdan önceki haline baktığımda yani bazı şeyleri çok güçlü görmüştüm. Ve hani bunun karşılığında karşımıza çıkan düşmanların da biraz güçlü olmasını beklemiştim. Çok öyle değil gibi.
Yok, zaten şey şimdi işin hikaye kısmındayız hala. Mekanik kısmına gelince zaten bence konuşacağımız çok şey var. Evet. Ama yani şunu tekrar söylüyorum. Hikayenin ilk kısmı iyi. Birazcık hani çalışma, hani bir hazır macera, şimdi yabancı hazır maceraları oynatmaya hazır şeyseniz, alışkınsanız, macerayı aldığınız gibi oynatmayı okey, hani böyle bir alışkanlığınız var. Benim var.
Ya zaman içerisinde gelişiyor veya şey gibi oluyor. Hani bir kere mesela önden göz gezdirdikten sonra.
O anlamda demiyorum. Hani bir değişiklik yapmayı beklemiyorsunuz macerada. Aynen. O geldiği gibi, geldiğini okuyup hazırlanıp, ben ilk PFS oynatmaya başladığımda PFS senaryosunu hani yarım saatte okuyordum. Sonra 4 saat hazırlanmam gerekiyordu. Stat blokları bilmediğim için, feedleri bilmediğim için, itemları bilmediğim için. Ondan bahsetmiyorum. Burada birazcık şey yapmanız gerekecek. Hikayeyi okuyup işte birazcık tasvirleri, birazcık şeyleri, ne denir? Yani konuştuğumuz şeyleri işte son 30 dakikadır. Birazcık dikkat etmeniz, editlemeniz gerekecek. Ama iyi bir tutunak noktası kitap. İlginç başladı. Yani hikayeden evet. Eğlendik. Ben oynatırken çok eğlendim yani.
Diyeceğim.
O yüzden hani bu hikaye ve şeyi de çok, yani şey konseptini nasıl yaşayacağım? Şunu açıkça söyleyeyim. Bu Choose Your Own Adventure stili macera fikri bence çok ilginç ve daha önce vardır belki. Ama benim hiçbir hazır macerada rastlamadığım bir yöntem. Hı-hı. Ve bunun bence yani bir hazır maceraya tekrar oynanabilirlik katma, ne kadar katar bilmiyorum ama belki hani GM olarak ikinci defa oynattığınızda kesinlikle katıyor. Bambaşka bir yol izleyeceksin. Aynı oyuncular kasıtlı olarak farklı tercihler yapacak derse iyi bir paralel evren hikayesi de çıkabilir. Bence bu konuda da şey farklı bir kitap yani. Sadece Türkçe, standart Türkçe bir macera olsaydı da ilginç olurdu. Şimdi ise şey yani bir de farklı bir şey de katıyor.
Yani şey konusunda hani hazır maceralarda birkaç seçenek sunma konusunda genelde şey görüyorum ben ya, sandbox gibi tasarlıyorlar hazır macerayı ve hani sonucunda gene belli birkaç noktadan birine bağlanıyor iş. Ya da şey yapıyorlar, sandbox değilse aynı mekanlarda farklı olaylar oluyor şeklinde tasarlanıyor, biraz da sayfa sayısından kurtarmak için. Burada sanırım şey, hani tamamen farklı mekanlara gidiyor olacağız ki güzel yani, görmek istiyorum. Onun dışında şey dedin ya, hani hikayeyi elden geçirme konusunda, ben bu konuda zaten daha önce çok şey yaptım, dert yandım. Descend into Avernus.
Of. Çok kötü ama o ya. Yani senin anlattığın kadarıyla biliyorum, çok azıcık okudum. Yani
evet. Umarım o kadar değil yani. Orada da mesela şey yapman gerekiyor. Bazı karakterlerin motivasyonları yok. Hani ne olacak? Hani oyuncular karışmazsa ne oluyor bu evrendenin cevabı yok. Hani planın ne senin buradasın? Çok net cevapları yok. Mesela o maceranın en kötü yerlerinden biridir.
GM oynatıyor gidiyoruz yapıyor biraz o maceranı.
Onu şey yapman gerekiyor. Onu mesela elden geçirmen gerekiyor böyle şeylere dikkat eden bir grubun varsa.
Burada o kadar değil. Burada şeyi hani tasvir GM not ayrımını iyi yapman gerekiyor.
Okey yani tamam, benim bu konudaki en ağzım yanan hikaye şey olmuştu. Descending Taverns olmuştu. O kadar kötü olmaması iyi. Çünkü bakıyoruz Wizards of the Coast'ta nasıl şeyler çıkarabiliyor bazen.
Benim
hikaye yazmayı
öyle unutuyorlar. Kötü hazır macera olarak Age of Ashes kesinlikle. Hmm. Yani orada combat dengesi sıkıntıları vardı. Sistem evet. Yeni çıkmışken. Hem o yani onu da zaten... yani
ona yapacak bir şey
yok. Yarıda bıraktık yani oyunu, o kadar kötüydü. Evet. Ama şey ne denir mesela, orada da birazcık combat sıklığı problemi vardı, hatta Age of Ashes'ta çok üst üste combat combattı ama hikayesi güzeldi bence, aslında keşke oynayabilseydik hikayesini.
Evet yani o demem o ki ilk macerası böyle olan bir ekip belki ikinci maceralarını çok daha iyi yapar, çünkü
bence yeni başlayanlara iyi bir kaynak olacak. Yani kitabın yeni başlayanlara lanse ediliyor mu edilmiyor mu diye şey yaparsanız kapakta başlangıç kiti yazıyor. Şimdi böyleyken durum. Hı-hı. Ben yeni bir sistem denediğimde her zaman önce hazır macerasını oynatırım. Evet. Neden? Çünkü ne kadar kuralları okusam da kurallar kafamda abstrakt kalır, ki Fate'de çok daha büyük bir sorun.
Evet,
ve özellikle mesela diyelim ki ben D20 sistem, yani Pathfinder oynattığım senelerce DC, bilmediğim bir skill check'in DC'sini sallamayı çok iyi biliyorum, tamam mı?
Evet.
Mesela 5'e şey oynatırken aynı skill DC'lerini kullanmaya çalışsam bodozlarım.
Mesela benim Fate'le ilgili hala şey yaptığım, sorun yaşadığım noktalardan bir tanesi. Yani genelde kendime bir şey yöntem buldum gerektiğinde hani buna geri düşmek için ama... yani bir DC kavramı yok ya Fate'de. Yani ya karşı tarafın savunduğu bir şeyse net, hani karşılıklı zar atıyorsun.
Ama veya karşı tarafın pasif skilline geçmeye çalışıyorsun.
Ama bununla ilgili bir şey değilse, hani bir düşmana karşı değil de hani ortama veya işte atıyorum büyü meselelerinde bu büyük bir konu. Büyüyü yapmanın ayrı şeyi varsa, ayrı bir skill check'i varsa ne olmalı konusu Fate'de bence biraz, en azından benim için anlaması zor ve tam da oturtamadığım şeylerden bir tanesi.
Tamamen ve sadece tecrübeyle, yani oyunda hangi zarların şey skiller, çünkü 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1-1 diye dağıtılıyor ya. Hı-hı. Fazla bir şey söylemiş olurum orada. Burada hani karakterlerin 4 olan skillinde ne kadar başarılı olabildikleri, o zararın sonuçta evet olasılığını biliyoruz, o artı eksili lanet zarın, ama hep eksi gelen. şey ne denir yani o hissi bilmiyoruz. DC'leri kaç koymamız, hani oyuncuların yani aslında normal bir günde başarması istediği şeyin DC'si 0 mı 2 mi mesela.
Evet. Evet.
Bu bayağı oynattıkça gelen bir şey. Ve hazır bir macerada ben bu DC'leri görmek isterdim. Evet. Fate'de bu DC'leri kötü yerleştirmenin, hani DC'yi kötü söylemenin şöyle bir aslında kendi kendini kurtaran bir yanı var. Zarı fail'lasanız bile, mesela 3 gerekiyordu, siz 1 attınız. Bir başıma bela açıp bir şey alıp sorun çıkarıp şey yapabiliyorum. Yine de başarılı oldum diyebiliyorsunuz, oyuncu ve GM evet. Anlaşırsınız. O yüzden yani DC'leri kötü seçmenin, yüksek seçmenin, düşük seçmek sadece şey, hani bir sorun değil aslında. Evet. Sadece hani oraya istediğiniz engeli koymamış olursunuz, ama yüksek seçmek oyunu tıkayabilir veya oyunun yanlış bir hisse sahip olmasını
başka
sağlayabilir.
Başka bir sistemde hani başarısızlığın çok net bir şekilde veya başarının çok net bir şekilde tanımlandığı sistemde hani oyuncunun hikayenin gittiği yönün önündeki engeli aşamaması demek büyük bir sorundur.
Evet. Ve yani bir sistemi denerken, hazır macera oynarken ben özellikle, ya ben şu anda bu tecrübemle, GM tecrübemle Swayhander'ı denemek istiyorum. Diyelim Swayhander'ın hazır macerasında ilk bakacağım şey, hani kendim senaryo yazacaksam da, ve DC'ler nasıl?
Hı
hı. Ben Fate'de de bu böyle bir karmaşayken, hani biz bile zorlanırken, hani biz bile derken, yani mesela, 3 tane 4 tane Fate oynattık yayında.
Yani mesela
bunları görmek isterdim.
Şeyi çok net yaptığı bir yorum var Metin'in. Benim DC'lerimin çok zor olduğunu söylüyor.
Haklı, ben senin DC'lerinin şeyde ikna oldum. Archimedes'te de çok zor olduğunu söyledim. İkinci D takımında da çok zor olduğunu söyledim. Archimedes'te sen bana bir şey söyledin ve kabul ettim. İkna oldum. Ama Superhero'da katılmıyorum. Bunu yakın zamanda başka bölümde konuşuruz.
Evet evet, ayrı ama şeyi söylemek istiyorum. Hani bu da oturmuş bir şey değil. Yani biz de sürekli... Aynen. şey yapıyoruz.
Ve yeni başlayanlara bir başlangıç kiti olmayı amaçlayan bir kitabın bu DC'leri vermesi gerekirdi bence. Çünkü tam olarak böyle durumlarda GM'e bıraktıklarını söylemişler. Ama bu tecrübeli bir GM'e verecek bir şey ve tecrübeli GM tamam okey süper. Tecrübeli GM'ler için kitap yazıyor olabilirsiniz ama Türkiye'de ne kadar yani Türkiye'deki pazar ilk Türkçe FRP macera olmakla övünürken buna göre bir tercih yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Yani şey çünkü bir de Türkiye'de tecrübeli GM sen de Türkçe yani Türkçe kaynak senin için diğerleri kadar önemli değil. Çünkü zaten tecrübeliysen bir şekilde İngilizce kaynakları tüketmeyi öğrenmişsindir.
Aynen
öyle. Şimdi şey konusunda
hikaye kısmını kapatıyoruz. Aynen. Ve kitabın sistem kısmına geçiyoruz. Sistem kısmına geçen önce lore'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii.
Maceranın başında bayağı bir exposition var. Ve o aslında lore'u tamamlıyor. Ama karakter yaratımı için ben biraz daha fazla lore isterdim. Aspektleri yazabileceğim, tutunabileceğim örnek aspektler belki. Özellikle ırklar konusunda birazcık istediğimden daha az yazı var kitapta. Ama burada şu tavsiye vereyim. İkinci kitaptan dolu olacağını biliyoruz ya bunun lore'un. Web sitesindeki paragraflar biraz daha fazla detaya sahip. O yüzden karakter yaratırken kültürler kısmını okuduktan sonra özellikle kesinlikle web sitesine gordiongame.com'a gidip oradaki açıklamaları da okuyun. Karakter yaratırken size daha fazla malzeme verecektir hikayesi olarak. Bunu hani biz yaşadık ya Atakan. Şey yapmak istedim. Hani kitabı kullanacak kişilere söylemek istedim.
Şimdi şöyle, bu kitap aslında çok ilginç. Hani tamam, ilk Türkçe RPG macerası. ISBN kodu olan basılmış, yazılmış.
Yani ilk yani basılmış ikinci kitap. Ama öyle iki mi? Çeviri.
Ha, ne ilki?
D&D 3rd Edition'ın baskısı varmış ya, ben
zar zor macera dedim.
Macera dedim. Ben daha da iletiyorum. İlk kitap aslında.
Evet. Yani şeyi de saymıyoruz tabii. İngilizce yayınlanmış şey.
Ha tabii. Türkçe.
Svilant falan var da. Türkçe olduğunu nasıl
anlatıyorum. Türkiye'den çıkma kitap değil. Türkçe ilk kitap.
Evet. Ve şeyi de içeriyor. Fate Condensed Crawl'larını da içeriyor.
Buradan CS'ye selamlar olsun. Abi senden önce bastılar.
Yani şey biz böyle burada bir ironi bir şey var galiba ama ben tam şey
burada
yapamıyorum.
Burada bir yapmamız gereken bir şaka var ama.
tam çözemiyorum. ama şey bunu görmek güzel oldu. Muhtemelen şey çünkü basılacak versiyonunda bu olduğunu tahmin ediyorum. Ardından ya şeyleri falan hani lore falan anlatmaya başlıyor zaten kitap ama asıl sistemle ilgili yaptığı şey bir büyülü eşyalar, iki büyü, üç sınıflar. Şimdi
bu şey aslında arada bir şey var. Köyler de var şeylerden sonra, sınıflardan sonra ama bu köyler aslında şey için değil, ne denir? Oyuncular okusun diye değil, lore olan hani oyunculara verilen bir lore değil, daha çok GM'e verilen bir lore. Hani hikayenizi uzatmak için veya köylere renk katmak için bazı NPC'lerin, bu NPC'lerin size verebileceği side quest'lerin falan olduğu evreni bayağı derinleştiren böyle 3-4 tane köy var. Ve her birinde birer side quest yazılmış. Lore olarak şey eksik. Gordios şehrini hani ilk chapter'da birazcık da anlatabilmem için yani Gordios şehrini daha fazla anlatmasını isterdim.
Ama şey diyeceğim, hani olaylar olmuş ya Gordios şehrinin. Ya yani GM'e anlatılması lazım ama hani şey maceraya başlayacak birileri tam o halini bilmiyorsa daha iyi olabilir belki. Şimdi şöyle, öncelikle büyülü silahları nasıl yapmışlar? Fate için önemli bir nokta, büyünün sistemde nasıl etkileşime girdiği konusunda. Hani zaten bir weapon grade sistemi var Fate'de, eğer biraz kurcaladıysanız. Nedir? İşte silahın artı bir ise şeydir, vurduğunda ekstra bir hasar vurur ama vuramıyorsan şey yapmaz, hasar vurmaz. Yani direkt gayretini artı bir eklemiyor, işte başarılı veya çok başarılı olduysan artı bir hasar vuruyor şeklinde çalışıyor Fate'in basit silah sistemi. Burada da öyle yapmışlar ama diyeceksiniz ki bu şey değil, bu büyülü hissettirmiyor çünkü çok da değil yani bu. Zaten Pathfinder'daki bence büyülü silah sistemi de çok büyülü hissettirmiyor.
Hayır, hiç.
Onun dışında şey yapmışlar. Her silaha Fate puanı ile kullanılabilen birer güçlü stunt yazmışlar.
Yani bu stuntlar hani sizde aktive edebildiğiniz var değil. Yani Fate puanıyla stuntı kullanmak istiyorsanız bir Fate puanı harcamanız gerekiyor. Yani bu da şey için herhalde. ekstra bir stunt, hani stunt sayınız arttı gibi değil de arada erişebildiğiniz bir stunt var. Silahın büyüsü bu. Silaha bir büyü, yani fate puanı burada birazcık büyü enerjisi gibi kullanmış oluyor ki ben bunu beğeniyorum.
Evet, bence de güzel. Ki zaten bence hani şey halinde biraz farklıydı. Baskı öncesi halinde biraz farklıydı. Bu haliyle ilginç ve güzel, hani silahların gücünün de böyle kaderle bağdaştırılmış olması, ya hani biraz öyle bir şeyin vardır silahların, büyülü silahların. O noktada hoşuma giden şeylerden bir tanesi oldu.
Ha, bu büyülü kılıçları tabii satın alan, büyülü silahları satın alamıyorsunuz, hikayede düşmesi gerekiyor.
Evet. Bu arada düşme kelimesini kullanmasalardı keşke.
Tamam.
Bulmanız gerekiyor. Hikayede bulmanız gerekiyor. Düşme çok MMO şeyi gibi geliyor.
Aynen. Biraz o havayı veriyor.
Büyü sistemi. Büyü yapabilen iki tane sınıfımız var. Bir tanesi ustalar. Diğeri neydi? Şu an ismini hatırlamıyorum.
Büyücüler.
Diğeri de büyücüler. Birkaç farklı büyü okulu var. Büyü okullarının bir şeyleri var. Bir bağlı oldukları skill var. Öyle çözmüşler. Ve birkaç tane büyü tasarlanmış bu büyü okulları çevresinde. Şu anda onları bulmaya çalışıyorum. Metin, sana pas attım.
Ben de. Yani bu büyüleri ben konuşacağım. Çünkü son hali bende var ve yanlış bir şey söylemiş olmak istemem. Yanlış bir şey söylemiş olmamız lazım. Ama önce bence şimdi sınıfları anlatmak lazım. Yani sınıf mekaniğine. Fate'e bir sınıf mekaniği eklendi. Değil mi? Oradan almamızı tercih etmez mi sanırım?
Evet, haklısın.
Bir sınıf mekaniği eklendi. Nedir bu? 4 tane sınıf var. Büyücü, üstad, savaşçı, düzenbaz. Üstad birazcık daha... Ya üstad aslında çok farklı yerlere bilebiliyor. O yüzden klerik gibi demeyeceğim. Üstad yani ismi, Türkçedeki ismiyle bence daha değerli.
Yok, yani şey gibi, usta, bir şeyin ustası gibi düşünebilirsiniz.
Aynen, bir şeyin ustası. Ya şifacı, ya dönüşüm büyüleri ustası, ya şifa ustası, ya da iksir ustası. Hani... Çünkü birkaç farklı konsepti içeriyor tek başında.
Şeyden
burada bilgi buldum. Anlamında daha çok üstad.
Ya hem bilgi anlamında hem de şeyden dolayı anladığım kadarıyla. Setting içerisinde büyücülere karşı bir tutum var ya.
Aynen. Hani... Setting'in başlangıcında işte şey, üstadlar ve büyücüler ikiye ayrılıyor gibi bir mevzu var.
Evet.
Yani onun için ayrılmış.
Ondan dolayı hani bir, aynı zamanda sosyal bir sınıfı da belirtiyor.
Evet. Burada bazı işte sınıflarla ilgili mekanik de var, nasıl kullanacağız, sınıf değiştirmek nedir, birden fazla sınıf oynamak nedir, bunlar şu anda bizim için önemli olan kısımlar değil. Burada önemli olan kısımlar şunlar: birincisi, sınıfları nasıl alıyoruz. Sınıfların eğer ki bir sınıf almak istiyorsanız bu sınıfı bir aspektinize, herhangi serbest aspektiniz de olur, high konseptiniz de olur, bunlardan bir tanesini yedirmeniz gerekiyor, ima etmeniz gerekiyor bu sınıfı. Veya şey yapmanız
net gerekiyor. Bir şekilde yazabilirsiniz.
Net yani. Bir şekilde de yazabilirsiniz. Ve bunun dışında bu şeylerin bazı, yani bazı sınıfların işte üstadların ve düzenbazların bazı yolları var. Bu yolu seçiyorsunuz. Büyücülerin bir büyü okulu seçtiği ima ediliyor. Çünkü element büyücüsü, yıkım büyücüsü ve çağrı büyücüsü diye. Aslında 4 büyü tipi var. Hı-hı. Element büyüleri diye bir başlık var. Yıkım büyüleri diye başlık var. Çağrı büyüleri diye başlık var. Ve izleme büyüleri diye başlık var. Bu 4 başlık için değil de 3 başlık için bir element büyücüsü, yıkım büyücüsü, çağrı büyücüsü diye bir alt isim verilmiş bunlara. Örneklerden birinde element büyücüsüysen çağrı büyüsü yapamayacağını anlatıyor. Ve aslında farklı setting içi farklı büyü okullarının neleri öğrettiğini, farklı büyü okulda demeyelim, kabileler falan da var, farklı büyü disiplinlerinin neleri öğrettiğini söylüyor. Burada sorun şurada başlıyor. Birincisi, yani büyü sistemi tam tanımlanmamış. Bir büyüyü nasıl yaptığını açıklamıyor. Bu bence Fate'deki zaten en zor kısımlardan biri ve ben büyülü bir setting kitabı alıyorsam,
hı hı,
bana büyünün nasıl yaptığını, mekaniğini vermesini istiyorum.
Büyü nasıl gözüküyor gibi diyorsun.
Aynen. Hayır. Büyüyü mekanikte ne yapıyorum? Büyüyü kestirmek için Fate puanı mı harcam? Hayır. Bir turda kaç bir fate harcam? Bunu arada söylüyor. Ama şunu, yani büyüler için bir zar atılacağını söylüyor. Mesela element büyüleri, su büyüsü için empati atarsın, toprak için irade atarsın, hava için ilim atarsın, alev için beden atarsın diyor. Hı hı. Süper. Kaç atmam gerekiyor? Gene DC vermeme mevzuna geliyoruz. Büyü sistemi arıyorsam ben burada DC'leri istiyorum. Yani
şöyle de yapmak zorunda değiller aslında. Her büyüye bir DC de yapmak, vermek zorunda değiller ama
DC'leri nasıl koyacağımı bana anlatması gerekiyor. GM belirler deyip bırakmaması gerekiyor.
Şey yapması gerekiyor mesela bence. Örnek olarak mesela atıyorum bir ateş topu büyüsü var ya orada. Ateş topu büyüsünün kullanıldığı bir ortam tasvir edip büyücü ateş topu büyüsünü yapacağını söyler. GM de işte falanca nedenlerden ötürü zorluğu şu olarak belirler gibi bir örnek vermesi gerekiyor ki en azından şey olsun. Hani hiç her büyüye DC yazmak yerine yani birkaç tane belli başlı büyü tipini nasıl yapacağı örneği verir.
Atakan şeyi söylemesini istiyorum ya en azından. Büyüleri Fate'deki 4 aksiyondan biri olan saldırı aksiyonu olarak kullanırsınız. Ve bir savunma geçtiğinizde mesela çünkü gök gürültüsü büyüsü diyor ki rakibi geriye iter ve hasar verir. Kaç hasar vereceği yani tamam biz anlayabiliyoruz saldırıyla yapacağını bunu.
Ama yapmıyor, yazmıyor.
Ama yazmıyor yani. Ve bunu hani bu açık değil. Yani evet. Bunu sistemi vermemek derken yani şeyi veriyor. Hani hangi skill'e bağlı olduğunu veriyor, lore'unu veriyor, büyünün setting içindeki yerini veriyor. Bunlardan bahsetmiyorum sistemi.
Yok derken. Ben zorlu mesela sen şey yaptın direkt saldırı büyüsü olarak verdin ama şeyi de istiyorum. Hani direkt saldırı büyüsü olmayan şeyler var ya.
Evet. Ya mesela ben alev topunu nasıl oynatacağımı düşünmem gerekti ve şey diye oynatacağım abi. Bir alan saldırısı olarak atacağım ve gelen zar sonucunu herkese hasar olarak vuracağım. Hani ben bunu anlayabiliyorum ama bir sistem kitabından yani kitabın sistem kısmından bunu açıp bunu demesini
evet,
bekliyorum.
Kesinlikle, kesinlikle. Bir de biz bir şey bulduk. Editoryal bir eksiklik bulduk. Şey eksik kalmış. İzleme büyüleri aynen. diye birkaç büyüden bahsediyor kitap. Ama hani hangi skill'le atıldığı yazılmamış.
Aynen
tabloda.
Öyle yani şey var element büyücüleri için var, yıkım büyüleri için var, çağrı büyüleri için var tabloda hangi skillerle atıldı. Ama şey yoktu, izleme büyüleri yoktu. Bir oyuncumuz da izleme büyüsü odaklı olmak istedi. Ben açıkçası kendim bir şey yaptım, skill listesine baktım. Skill listesine gözlem hiç yoktu. Biraz güçlü olacak ama gözlemi vereyim dedim ve gözlem verdim. Hani
zaten yaptığı şeyde en uygun şeylerden aynen. biri.
Şeyi de verebilirdim. Türkçesinin adını unutuyorum. Investigate ne?
Gözlem.
Hayır şey ne diğeri? Perception.
Farkındalık.
Farkındalığı da verebilirdim. Gözlem evet. daha doğru ama farkındalığı da verebilirdim. Ki farkındalığı versem daha da güçlü olurdu. Bence.
Bir şey diyeceğim. Bence Fate'de farkındalık o kadar şey yapmıyor.
Ama biz Pathfinder'dan gelme refleksimizde fazla farkındalık zarı attırıyoruz.
Öyle mi?
Sen de attırıyorsun ben de attırıyorum.
Okey tamam.
Yani biz derken
evet, evet. ikimiz de. Yo, ben çünkü çok az farkındalık istediğim diye düşünüyordum. Onun için şey yaptım.
Ha, bilmiyorum. Belki de ben algıda sıççilik yapıyorum.
Belki de sen gözlemi farkındalıkla kaçıştırıyorsun her seferinde.
Her seferinde. Olabilir. Çok karışan iki kelime. Evet. Şimdi, ama o klaslarla ilgili tek sorun bu değil. Yani evet. Büyüler ve büyücü mi? Sırayla gidiyoruz. Büyücü sınıfının sorunu bu.
Evet.
Bunun çözümü yani büyü sistemini anlamak. Açıkçası buna bir çözüm önerim yok.
Yani daha iyi açıklamak veya eğer...
Hayır. Oyuncu olarak siz bu kitabı hı-hı. aldığınızda ne yapacaksınız? Yani umarım ikinci baskıda değiştirilir bunlar.
Session Zero'da mesela bir hani
aynen,
nasıl...
Bunları bir oturup yani sonuçta siz random büyülü bir Fate settinginde oynayacaksanız da bir büyü sistemi konusunda karar vermeniz gerekiyor. Çünkü Fate'de büyü sistemi hep sorun ya. Hazır setting bunu vermemiş. Sizin karar vermeniz ve bu büyülerin zarlarının nasıl çalışacağına karar vermeniz gerekiyor. Ve bu büyülerle limitli olmayın diyor kitap. Kendi büyülerinizi uydurun diyor. Element büyücüsünseniz bir element uydurun. Hani götünüzde element uydurmayın diyor Cem Yılmaz ama siz uydurun. Yani onu açıklar ve hani bu örneklerde o konuda şey yani fikir verici şeyler. Mesela biz Kıvancı izleme büyüsü uydurdu oyunda. Oyundan evet. önce hatta beraber uydurduk.
Evet. Hani. Şey oldu
bunu yapın.
İzleme büyüleri hep bir şey bulmakla ilgiliydi. Ve hani karakterini izleme büyüsü odaklı yapmış olan Kıvancı'nın dövüş durumunda ne yapacağı. Konu oldu ve biz de dedik ki o zaman bir tane açık bulma büyüsü de vardır izleme büyüleri arasında. Aynen. Böylelikle şey yapar. Hani zayıf noktalarını görür düşmanların bu büyüyü kullanarak.
Bundan sonra ben atlayacağım düzenbaza geçeceğim. Kitap sırasında arada savaşçı olduğum fark değil ama savaşçının sorununu anlamak için önce düzenbazı anlamak gerekiyor. Düzenbaz rock. Çok severiz.
Evet.
Ve yani sanırım kitabı benim için yazmışlar. Yani çünkü rogueların bu kadar kuvvetli olduğu bir kitap yani wow gerçekten. Sorun şu burada 3 tane yol var. Suikastçı yolu, okçu yolu ve tuzakçı yolu. İsimleri çok net. Biri suikast yapma, gizlilik ve saldırı üzerine. Biri okçuluk üzerine. Biri de tuzak kurmak ve farklı farklı şeyler. Zehirler, tuzaklar falan yerleştirmek üzerine. Şimdi bunun sorunu şu. Burada her yolun altında var, 7 ile 10 arası saydım. 7 ile 10 arası yetenek var. Bu yeteneklerle ilgili büyüler ve yetenekler aspect veya stunt değildir. Fate mantığıyla ilerleyin. Fate mantığıyla ilerlesek aspect veya stunt olurlardı. Oyuncular kendi turunda yok artık kuralına kadar istediği her aksiyonu alabilir. Dramaya uygun olmalı ve sahne hareketi kaldırabilmeli. Gerisi GM'in belirlediği zorluğa kalmıştır. Şimdi bir düzenbaz bir yol seçtiğinde o yoldaki tüm yeteneklere erişim oluyor. Çat diye bir aspektine düzenbaz kelimesini yazdı diye 10 yeni stand alıyor.
Evet.
Bu çok çok çok fazla. Çok kesinlikle kırık. Ve hani tamam büyücüler güçlü olabilir. Ama hani büyüler sistemde güçlü olabilir. Okey. Ama bu yanına bile yaklaşamıyor ve hani turda birden fazla kullanmaya izin veren bir şeyle limit olmamasıyla bu yetenekleri kuralına kadar istediği her aksiyonu kendi turunda istediği her yok artık kuralına kadar istediği her aksiyonu olabilir. Yani olmamış.
Yok yani yok artık kuralı bunu çözümlemek için
değil. Bunun için değil yok artık kuralı. Evet. Bunun için değil aynen. Yok artık kuralı bambaşka bir şey için.
Yani yok artık kuralının
settinge uymayan anlar için o. Ya
aynen
da...
veya hani mesela şey gibi sorular için. Ben sisin içerisinde saklanabilir miyim? Veya işte sisin içerisinde adama arkadan sessiz yaklaşırken ek bir şey alır mıyım gibi durumlar.
Ya da minor için. Aksiyonlar tanımlı değil Fate'de. Hani bir move action, bir swift action gibi şeyler yok. Ya da 3 aksiyon gibi sistem yok. Hani şeyi netiz o konuda. Hani saldırma ya da işte ne bileyim büyü yapmanın falan turu tamamını yiyeceği konusunda bir genel RPG hemfikrimiz var. Evet. Ama hani hem kılıcımı çektim, hem yürüdüm, hem mataramı çıkardım, hem mataramı içtim, suyumu içtim. Yok abi, yok artık o suyu içemezsin, o fazla oldu. Mataramı evet. Çıkar ama suyunu içme. Falan
gibi durumlar için
var bu. Aynen, yok artık. Bunun için değil. Bunların her biri bir aksiyon belki olmalıydı. Yani ya bunlar bir aksiyon olmalıydı, hani hepsi açık olmasını illaki istiyorsa. Ya da bunlar sadece bizim D&D Fibos'unda yaptığımız gibi klasanın temasına uygun istersek alabileceğimiz...
Güçlü bu arada. Hatta, genel olarak.
Evet. İstersek alabileceğimiz stunt örnekleri olmalıydı. Ve hatta şöyle bir şey var. Hikayesel tabanı da var. Farklı düzenbazların nereden geldikleri anlatılıyor ya.
Bir de şey
buralarda
var.
Buralarda alınan eğitimlere bağlanabilirdi bunlar.
Bir de şey geyiği var mesela. Biraz bahsetmişler. İşte bu düzenbazların aslında süpernatürel kısmının işte gölgenin düzenbazı seçmesi üzerinden gelmesi üzerine.
Ama o kadar az açıklanmış ki o. Keşke daha fazla verilseydi. Çok evet. Arada satır arasında yakalıyorsun. Gölge konseptini kesinlikle daha iyi açıklamaları lazımdı.
Evet. Böyle bir konsept var. Yani şey değil. Sadece rock gibi bir klas değil. Onun dışında gölgenin düzenbazı seçmesi ve gölge laneti gibi bir teması
var. Üstünde elinin içinde gölgenin işaretini taşıyor.
Evet.
Hani elinde bir gölge var yani. Ve hani ya bunun daha bu şey sınıf değiştirme örneği içerisinde yakalıyorsun bunun bir kısmını.
Hı hı.
Ya da pardon birden fazla sınıf oynama örneğinden yakalıyorsun gölgenin bir kısmını. İlk daha doğrusu gölge kelimesini sanırım orada görüyorsun emin değilim. Kaçırdıysam özür dilerim. Yani bu bir, hem olmamış bir de yani standlar hani stand olması gerekiyormuş. Hem de stand olsalar bile çok güçlü olacak şeyler var. Yani
evet.
Yani mesela azim okçu yeteneği.
Ya temelde şey yapıyor. Her tur bir kere şey yapıyorsun. İki kez atıyorsun zarını. Yani bir
ve iyisini alıyorsun. Bir fate puanı harcamaktan bile kuvvetli.
Okey evet. Biraz daha kuvvetli. Yani çok aşırı evet kuvvetli. Tamam kabul ediyorum.
Bir de şeyin falan tanımı yok fate'de. Yayına iki ok gerersin ve iki ok atarsın. Ekstra ok içinde ekstra fate zarı atarsın. Fate zarı atmak burada ne anlama geliyor?
Evet, o.
Bunu bir genel açıklasalardı. Fate kuralları içerisinde hani siz kendiniz bir ek fate zarı atmak gibi bir tanım uydurabilirsiniz. Atakan'ı uyduramazsınız diyecek. Bence uydurabilirsiniz. Ben fate'in o kadar da hacklenebileceğine inanıyorum. Atakan daha fate püristi.
Evet.
Buradan da ağzına argümanı tıktım.
Evet.
Ama bunu tanımlamış olmanız gerekiyor kitabın kural kısımlarında bir yerde. Bunu böyle tanımlamayıp bir anda bize verirseniz biz burada yani, oturup bunun ne anlama geldiğini grupça karar vermemiz gerekti. Ve bu bir yeni başlayanlar için yani biz Fate'de çok tecrübeliyiz okey. Ama yeni başlayanlar için olan bir kitapta bunu fark etmeyebilirlerdi. Ne anlama geldiğini anlamayıp kalabilir. Ve bu kuralı anlamama 3-4 kere olduğunda aman deyip bırakırsın.
Evet.
Bunu istemiyoruz. Hani ben, o yüzden bu önemli.
Genel olarak şey için şöyle bir çözüm önereceğim size oynarken. buradaki yeteneklerin tamamını alıyor ya, şey yapabilirsiniz.
Bence almayın.
Ya bunları stunt olarak aldırtın. Hani güç seviyesini değiştirmek dışında. Bazılarının, hani buradaki hareketlerin bazıları çok güçlü olabilir ama hani işte sahnede bir kere yapılabilecek stunt falan gibi koyun. Veya şey yapabilirsiniz, bu da ilginç olur. Her seansta bir kere kullanabilir aynı yeteneği gibi. İlginç bir sistemde koyabilirsiniz. Çünkü şey, burada ilginç yetenekler de var. O ilginç yetenekleri kullanmaya da iter bu. Hani kullanınca tabii, bitmesi meselesi.
Tabii tabii. Yani şey, ne denir? Fate puanıyla aktive edilebilir olabilir. Sonuçta magic itemlar fate puanıyla aktive ediyor. Klas özelliklerimiz de fate puanıyla aktive edelim. Ama o zaman çok az kullanacağız bu sefer de. Büyücülerin büyücüsü fate puanıyla değil. Bunlar niye fate puanıyla falan gibi. Ya burada vermeniz gereken bazı kararlar var. Evet. Oyun sizin için vermemiş bu kararı.
Onun dışında oyunun sizin için çok güzel verdiği kararlardan birine gelmek istiyorum. Savaşçılar.
Abi ya.
Bilmiyorum ne yani. Savaşçılarla ilgili çok güzel geçmiş yazmışlar. Bir sayfa. İşte nerede savaş, hani hangi toplumun savaşçısı nasıl savaşır, hangi yetenekler konusunda iyidir, ne gibi şeyler yapabilir konusunda bazı güzel lore bilgileri var.
Evet, bayağı güzel lore var.
Ama şimdi aşağıda hemen bir sonraki sayfasında düzenbazların direkt aldığı onlarca yetenek varken savaşçıların böyle bir şeyleri yok.
Savaşçı hiçbir şey almıyor. Savaşçı olursanız sadece savaşçı oluyorsunuz.
Hatta yani şey var. Diyor mesela, hani buradaki savaşçı okullarında hani bu okuldaki dövüşçülerin ne konuda iyi olduğunu anlatıyor.
Ya burada da bir şey, çiftli tutarsızlık var gene. Şeyde sınıfların açıklamasında bir yerde sınıfınızın açıklamasında yazan yeteneklere göre yeteneklerinizi düzenlemeyi unutmayın gibi bir cümle vardı. Tam hatırlamıyorum şimdi o yüzden.
Evet, ben de öyle bir şey hatırlıyorum.
Öyle bir şey vardı ama tam cümleyi bulamıyorum şu anda. Ama bu skill'lere artı alıyor muyuz? Yani hepsi için mesela düzenbaz okulları için de bazı skill'ler yazılmış. Ama burada bu skill'lere artı alıp almayacağım şey değil. Burada şey ima ediyor. Burada yazan skill'leri bakın alın character creation'da demeye getiriyor lafı. Bence. Hı. Ben öyle yorumladım. Çünkü hiçbir yerde yani ya da yanlış anlıyorsak bunun belirtilmesi gerekiyor. Savaşçıların başında şey demesi gerekiyor. Hangi savaşçı okulunu seçtiyseniz onun alt açıklamasında yazan tüm skill'lere artı bir alın demesi gerekiyor. Mesela demiyor.
Mesela evet. O çok temiz bir şey olabilir. Çok temiz bir güç arttırma olabilir düz bonus.
Ama olarak. Yani bence hani okçu yolu mesela fighter'a taşınabilir.
Mesela.
Veya hani okçu yolu diye de bir yol yazmış ki hani sadece suikastçı yolu veya tuzakçı yolu değil. Ne bileyim şeye de üstata da bazı yollar yazmışsın. Şifa yolu, dönüşüm yolu, simya yolu.
Ya şey yapalım.
Burası da bir yol istiyor. Bir kılıç kalkan yolu, bir öfke yolu. Evet. Ne bileyim. Burada tasvir edilen şeyleri bir anti-mage yolu belki hani. Bunları istiyor yani şey
yani
gibi.
Şöyle
sayfa 50'den 51'e değil. Oraya araya sanki bir A4 daha koyup iki sayfa content lazım.
Yani şey diyebilirsin. Sen kendin stunt olarak yaz ama bakıyorsun ki düzenbazlar işte stunt yazmadan gayet
aynen, hepsini. Aynen. Düzenbazlar 10 tane yeteneği sadece düzenbaz dedim diye alırken zaten Takan onu yaptı. Ne yaptı? Kendine 3 tane savaşçı stunt'ı yazdı.
Ve şeydi. Yani açıkçası çok da zor değildi dövüşler. Onun için daha şeyi görmedik ama bu haliyle de çalıştı benim karakterim. Çünkü biraz da şey yaptım açıkçası. Sinerjistik ve şey olmasaydı, düzenbazın güç seviyesini görmeseydim yazmayacağım stuntlar
yazdım. Aynen. Yani Atakan'ı tanıyordum. Şeyden Session Zero'da aramızda şey oldu. Atakan o talent'ı yazacaksın değil mi dedim. Evet yazacağım. Yazmak zorundayım çünkü. Yani
evet.
Yeteneğim yok dedi.
Evet.
Main silahını elinde tutarken artı 2 alma şeyi. Evet, Fate net. Savaşlarının en cheesy bence stuntı yani. En düz stuntı.
En kolay stuntlarından biri. Aynen. Gerçekten. Yani şey de yapabilirsiniz bu arada. Belki de savaşçıların o ilgili temadaki şeyleri alabilmesini, düzenbazcı hareketlerini alabilmesini. Çünkü bazılarında kamuflaj, gizlilik falan gibi şeyler anlatılmış.
Yani ya da işte 5-6 tane yazın.
Veya 5-6 tane yazın.
Veya skill arttırın. Yani bir çözüm bulun fighter'a.
Aynen. Üstad ilginç olmuş. Bizde üstad oynayan yoktu. Değil
var.
Mi?
Alp üstad oynuyor.
Alp üstad mı oynuyor? Alp üstad oynuyor.
Her klastan birer tane var abi.
Doğru söylüyorsun.
Ben hiç sıfır şifacı oynuyor be.
Doğru tamam.
Soraka oynuyor.
Özür dilerim. Özür dilerim.
Hatta doğaüstü saldırıyla o kadar konuk neyse dur geleceğim.
Evet.
Üstadlar. Yani bu üstadlar özellikle benim konuşmam gerekiyor. Çünkü Atakan sendeki hali çok farklı. Atakan Almanya'da olduğu için Atakan'a kitap ulaştıramadık arkadaşlar.
Evet.
Hani neden böyle bir diyalog var diye merak ediyorsanız hani şey o. Şimdi üstadların 3 yolu var. Şifacı yolu, dönüşüm yolu, simyacı yolu. Şifacı yolu birazcık düzenbaz gibi gidiyor. Şifacı yoluna girdiğinizde önce bir tablo var büyücü gibi. Diyor ki şifa mucizelerini empatiyle yaparsın. Boost ve etkisizleştirme mucizelerini empatiyle yaparsın. Doğaüstü saldırıyı bağlantılarla yaparsın. Burada birkaç sorun çıkıyor. Birincisi doğaüstü saldırı diye bir şey tanımlanmamış sistemde. Doğaüstü saldırı ne? Bizim uydurmamız gereken. Tamam belli. Şeyin yapabildiği bir basic atak.
Ben bunu Eldritch Blast gibi düşündüm. Ya da böyle değil belki bilmiyorum.
Aynen Eldritch Blast gibi bir cantrip gibi düşündük ve biz buna izin vermiş olduk. Alp bunu yapabiliyor ve bağlantılarla atıyor. Okey süper. Bunu tanımlasaydı daha iyi olurdu. Ondan sonracığıma hangi yani bu yeteneklere hani mesela çünkü element büyücüsünde elemente göre attığın zar değişiyor. Okey. Burada da yetenek kullanacağı yeteneklerin düzenbaz gibi dediğim gibi bir 8 tane yetenek alıyor. Hı hı. Bunlar tam büyü de değil tam yetenek de değil arası şeyler büyülü yetenekler. Hı. Mesela şifa dokunuşu. Dost biriminin yakınına geldiğinde ona dokunur ve kullanılmış bir stres barını geri verir. Okey. Bunun için mesela bunu sanki direkt yapacakmış gibi diyor. Ama şifa için empati atması gerekiyor. Zarının sonucu neyi değiştiriyor? Ben mesela ilk okuduğumda zarı kadar iyileştirecek gibi düşündüm. Ama öyle değil. Bir stres barını geri verirsin net bir şekilde yazıyor. Burada GM bir hani bu büyünün çalışıp çalışmaması için yine bir DC uydurması gerekiyor. Burada genel bir sorun var. Bir de boost ve etkisizleştirme hangisi bunların? Hani o şeyde hani büyülerde çağrı büyülerinde demon çağırırsanız böyle doğa çağırırsanız böyle diyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey. O konuda herhangi bir ekstra bir şey belirtmelerine gerek yok. O süper. Ama burada şifacının hani neyi boost olarak neyi şifa olarak yapıyor veya ikisine de girmeyecek bir şey varsa o hangisi oluyor? Mesela merkezi sen olan bir alanda kalkan oluşturur uzak menzilli darbeleri engeller. Ben bunu boost ve etkisizleştirme sayacağım. Aslında önemi yok. İkisi de empati. Evet. Ama ikisi de empati ise niye tüm yetenekler empatiden doğaüstü saldırı sadece bağlantılardan demedik? Burada bir kafa karışıklığı var. Dönüşüm yolunda ise şey var. Gittikleri yolun tam tersi yönüne gitmişler. Bu bana garip geldi. Dönüşüm yolunda dönüşeceğiniz formları hazırlıyorsunuz. Ve hazırladığınız şeylere belirli bazı standlar alıyorsunuz. GM ile beraber belirliyorsunuz. Bunu önceden belirlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hani oyunu durdurup stand yazmak uzun süren bir şey. 20 dakika stand yazmayın. Mesela ayı formunun için 3 tane stand yazın ve hazır olsun. Ve ayı formuna dönüşün. Hazır olduğunuz formuna dönüşün. Okey. Şimdi eski standlarını kaybedersin ve dönüştüğün formun standlarını kullanırsın demiş. Okey. O zaman tamam bu cluster'ı standa bağlamamız gerektiğini yakalamışız burada. Niye diğer tarafta böyle değil?
Mesela burada bir tane örnek stand yazmışlar ki güzel. Keşke daha fazla örnek stand yazsalardı.
Aynen bir de aynen. Bazı hayvan formlarını yazmalarını beklerdik belki.
Ayıya dönüş. Ya daha doğrusu orman ruhuna dönüşüyor da. Ayı. Evet.
Simyacı ile ilgili bir şey demeyeceğim. Yani simyada iksir şey yapılıyor. Açıkçası simyacı oyuncum olmadığı için çok detaylı iksir yaratma kurallarına bakmadım.
Aynen,
ben burada tablolar var. Hani şeydir ne denir? Simyacı için bir şey demiyorum. Tek incelemedi. Hatta tuzakçı için de bir şey demiyorum. Simyacı ve tuzakçıyı incelemedik ama simyacının bir problem var mı yok mu bilmiyorum. Ama yani genel olarak sınıf incelememiz bu. Hı hı. Bu yani sınıf kitapta en üzüldüğüm şey bu.
Evet.
Ya madem settingten dolayı bir sınıf şey yapmak istediniz. Madem sınıflara lore yazdınız. Abi yani bu kadar hani oyuncuya bırakmak GM'e bırakmak diyebilirsiniz ama yani sistem kitabın sistem kısmından bunu beklemiyoruz seni. Hikaye kitabı olsa bile sistemle ilgili yaptığı şeyleri doğru yapması lazım ve yani
şöyle eğer bunun bir daha full bir sistem kitabı çıkacaksa bu değil. Çıkmayacaksa bir şeyler oynarsın burada yazanlarla. Çünkü zaten şeyinde kitabın ilk bölümünde Fate Condensed kuralları var. En kötü oraya bakabilirsiniz. Hani en kötü en baştan siz bir şeyler değiştirmek için oradan örneklere bakabilirsiniz. Çok örnek yok Condensed'de de. Neyse işte.
Kondanstok, aynen.
Ama şey, daha iyi olabilirmiş. Çok ufak değişikliklerle daha iyi olabilirmiş.
Ya aslında. İşte evet, bu kadar yüksek prodüksiyon, yani bu arada hani kitabı podcast formatında olduğumuz için görmüyorsunuz yani. Hı hı. Kitabın sayfaları rafımdaki D&D 5E kitabı sayfalarıyla yarışıyor.
Şey konusunda da
görüntü kalitesi, baskı kalitesi, içindeki çizimler,
tasarımlar
çok falan. Yani beni sayfaları çevirdikçe beni setting'e sokuyor. Daha fazla setting'de geleceğini biliyorum. Çok da heyecanlıyım daha fazla setting konusunda. Gordion'u daha iyi tanımak istiyorum, evreni. Ve beni çizimler heyecanlandırıyor bu konuda. Stilistik kara kalem çizimler, gerektiği zaman kara kalem, gerektiği zaman bazı tonlarda renkli. Yani müthiş.
Evet, genel bir çizimlerde gri tonuna ama sayfaların geri kalanında renkli olmaya gitmişler. O da ilginç bir atmosfer veriyor açıkçası.
Ve durum buyken...
Evet.
Ben bunu şu anda yani random bir Türk işi olarak değerlendirmiyorum. Ben bunu hani benim D&D 5E kitabımla, Pathfinder kitabımla, Numenera kitabımla aynı seviyede eleştirmek istiyorum. Ama bu şey yaptığımda bu klaslar çok kötü kalıyor. Yani
ya şöyle,
hiç keşke klas işine girmeselermiş.
Evet.
Keşke. Yani şu kitaptan şu klasların olduğu 6 sayfayı çıkarsak
yani şey yapsalar,
içeriği çok çok iyileşiyor.
Mekanik olan kısmı çıkarıp sadece lore'unu bıraksalar.
Aynen.
Yani en azından şey olur bu noktada. Hani GM'e bıraktığın arkasında daha fazla bir söylev gücü aynen. olur.
Bu settingde düzenbaz gibi davrananlar böyledir. Savaşçılar böyledir. Büyücüler böyledir. Ya gene bir büyü sistemi vermen gerekiyor. Çünkü Fate'in bir büyü sistemi yok. Ve hani sen settingimde büyü var diyorsan bu büyünün nasıl oynanacağını söylemen
yani
lazım.
Yani şey yapabilirsin. Ama o noktada abi ilim kullanırsınız, büyülü bir şey hareket yapılır.
Aynen, çok GM, basit bir şey söyleyebilirsin.
Aynen, GM karar verir geri kalanına gibi yapabilirsin.
İsimli büyü yazmadığın sürece ortalık o kadar karışmıyor.
Evet. Yani çünkü
isimli büyü yazdığında daha karışıyor.
İnsan ateş topu atmak istiyor isimli büyü yazdığında çünkü. Ve ateş topu attığında birbirinin
ne olacağını bilmiyorsun.
Ne olduğuna karar vermesi lazım.
Bir de yani ne bileyim, Fate'de bir setting kitabı yayınlandığında burada görmek istediğim şeylerden biri. Sonuçta ilk 30 sayfada Fate'i anlatıyor. Süper karakter kağıdı vermişsiniz. Kastım mükemmel. Ya şu skill'leri bir setting'inize uyarlasa mıydınız? Çünkü Fate'in bir setting'i vermesinin en iyi yollarından biri bu. Ne bileyim, oradaki sisteminizde para birimi var. Kaynakları çıkarsanız, sürücülüğün adını bir en azından binicilik yapsanız. Akademik büyücüler için, ilim şeyler içindir deyip her skill'in, yani skill'ler Gordion evreninde nedir? Yani bunun hikayesini anlatmamız lazım. Akademik özellikle, hırsızlık, ilim, ve yani zanaat, bu dört skill'in ne olduğunun tanımını yapmak lazım. Fate Core, yani Fate Condensed'de bunlar kitabı sıkıştırmak için 70 sayfaya mı ne indirmek için tabii ki kısılmış şeylerden. Fate Core'da bunlar 300 sayfa içerisinde her skill'in birer sayfası var. Ve burada skill'le ilgili role play, yani setting olmamasına rağmen anlatılıyor. Ve yani ben setting'de istiyorum bunu. Yani burada zanaat genelde simya için kullanılır gibi bir cümle istiyorum. Ne bileyim. Bu bizi setting'e de daha çok sokan şeyler. Custom liste olması. Belki aklınıza bir şeyler gelir. Hani bu skill'lerin isimlerinin değişmesinden, şey yapmasından.
Hı hı.
Bu bence yani bir setting kitabı yayınlarken önemli bir değişiklik olabilirmiş.
Şeyi soracağım. Karakter kağıdı ile ilgili verdiğimiz bir feedback'ti. Nerede karakter kağıdı?
36. sayfada. En arkaya konmamış. Hı. Yani fotokopisi çekmesi zor ama sitelerinden indirilebiliyordur diye varsayıyorum. Umarım indiriliyordur.
Evet.
Yani şey, evet, 36. sayfa hardcover bir kitap. PDF yok kitabın piyasada.
Hı hı.
Fotokopisi çekmesi bayağı zor. Hardcover olduğu için, bir de softcover olsa neyse de kıvıramıyorsun da. Hı hı. Hani fotokopi çekmek için.
Eziyor şey, cildini eziyor.
Aynen, cildi eziyor. Yazık yani. O da yani şeydir, çünkü tüm sistem kitaplarının arkasında olur. Yani hemen hemen tüm sistem kitaplarının.
Evet.
O talihsiz olmuş. Bir de genel olarak kitapta bir miktar editoryal hatalar var. O yani çok dikkat çekmiyor yazım hatası falan. Arkadaşlar yani Payzo'nun Core Rulebook'unda yazım hatası buluyoruz.
Evet. Hani şey hatası, yazım kural hatası buluyoruz.
Kural hatası buluyoruz. Bunlar sorun değil. Ama hani teknik olunca sorun değil de biraz fazla olunca göze batabiliyor. Bir bu konuda da bir şey var. Ne denir? Mesela casusların biraz önce şey düzenbazların şeyinde bir copy-paste'den kalma bir şey var yani.
Hmm.
Gordion casuslarında casuslar gizlilik bilmem ne skillerini kullanır diyor. Leruzen düzenbazlarında bu Leruzen düzenbazları diye değişmesi gerekirken ve farklı skiller olması gerekirken gene casuslar cümlesi var orada. Varin misyonerlerinde gene aynı cümle var gibi. Yani bu şey ne denir? Yani kitabın görsel içeriğinde bu kadar iyiyken mesela of Svilant'ta da hatırlıyor musun? Ne kadar çok yazım hatası vardı ilk baskısında.
Evet, evet.
Yani onu da hani...
Ya yazım şey... hatası tek başına şey değil. Yazım hatası...
Yok yok burada şey opot yani Svilant'ta söylemiştik burada da söyleyelim. Ya, Türk yazarlar elimizden kaçamazlar. Evet. Alp'in DDA'larını takmayın.
Bu arada gerçekten. Evet,
yani Alp'in Twitter'ında DDA görürseniz kaçın.
Evet. Onu ama artık dikkat ediyor bizim şey yazdığı.
Yok ya Twitter bayosunda yanlış yazdığım DDA'lar sizin için küçük sürprizlerdir mi ne yazıyor?
Yok bizim için yazdığı Twitter şeyleri.
Ha bizim için yazdığı yazılarda aynen ona dikkat ediyor.
Şimdi en baştan kitap. Şey mi? Kitap için bizim hükmümüz nedir Metin?
Şöyle bir yeni bir ekibin yeni bir kitabı olduğu çok belli oluyor.
Evet.
Ki sorun şu. Kitap raftayken sipariş verirken alırken sizi bu konuda yanıltıyor. Kitap çünkü çok kaliteli. Hani cildiyle, görselleriyle, baskısıyla yani kitabı şey yapmadığınız zaman nedir? İlk izlenim hani arkasına baktığınızda, önüne baktığınızda raftan çektiğinizde içini şöyle bir hızlı geçtiğinizde çok çok iyi gözüküyor. Bu tabii ki beklentileri çok arttırıyor. O seviyede değil. Ama kesinlikle hani sahip olduğuma mutlu olduğum bir kitap. Kullanılır kesinlikle hani yayın sonrasında da mesela hızlı bir şeye mi ihtiyacım oldu? Bir etkinlik için Fate mi oynatmam gerekiyor? Fate'de hazır senaryoda yok ya.
Hı hı.
Gerçekten açıp bir chapter'ını oynatabilirim. Özellikle de bir kere oynattıktan sonra birazcık şey yapacağım. Yani birazcık değişiklik yapmaya, Fate'e hakimseniz özellikle buna göre kullanmaya uygun bir kitap. Fate'e hakimseniz ve kendi hikayenizi yazmaya üşeniyorsanız özellikle kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. Eleştirdiğimiz yanlarını zaten dinlediniz. O değişiklikler önemli ama onun dışında şey. Yeni başlayanlar için benim hayal ettiğim kitap değil. Gene yeni başlayanlara tutunacak bir sürü şey veriyor. Özellikle oynatması kolay bir hikaye veriyor.
Evet önemli bu.
Klasik oynatması kolay. Bu çok önemli. Fate'de bir de çünkü Fate'de hikaye yazmak. Hani genel olarak bir hikaye yazmak zor. Fate'de hikaye yazmak ayrı zor.
Çünkü Fate, şöyle bir şey var. Fate'de rol yapma oyunları arasında.
Tutunacak yer vermiyor.
Fate, rol yapma oyunları arasında çok tuhaf bir sistem aslında. Yani Fate'in evet, bu kadar popüler olması bizi mutlu ediyor. Ama bir yandan da Fate şeyi... Hani bu RPG külliyatının geri kalanını iyi yansıtan bir sistem değil.
Fate yani daha önceki podcastlerimde söyledim. Ben eskiden hani Türkçe'ye çevrilmeden önce bu kadar Türkiye'de popülerleşmeden önce Fate'i GM'lerin kendi arasında oynadığı sistem diyordum. Çünkü birazcık rol yapma tecrübesi, birazcık rol yapma tecrübesi de değil. Rolü herkes girebilir. Hı-hı. Kelimemi daha
düzgün seçeyim. Şey esnek seçim. Düşünme hani şeyde.
Aynen. O yani hayır. Tasvir yapma. Hikayeye bir şeyler katabilme, aspektlerle şeylerle onu istiyor. Yani bir herkesin yani GM çok GM ama herkes biraz hikaye anlatıcı.
Evet. Hani şey derler ya hani thinking on the feet yani nedir işte ayaküstü laf çıkarma İşarım. Gibi çeviririz. Yani.
Doğaçlamak dediğimiz.
Aynen. Doğaçlamayı yani, yeteneği. Türkçe'de. Yok ama sadece doğaçlamak da değil. Doğaçlama çünkü başka bir şeyi tasvir ediyor. Bu biraz daha şey olmak. Hazır cevap olmak gibi.
Olabilir. Ya anladılar bence.
Evet evet.
Ya Fate bunu genel olarak istiyor. Böyleyken yeni başlayanları Fate'in bu sorunu yani bu Fate sisteminin sorunu bence.
Ve
yeni
ben sorun demezdim.
Yeni başlayanların aynen. Perspektifinden.
Niteliği diyelim.
Tamam. Yeni başlayanların önünde bir engel.
Evet. Evet.
Hazır maceranın bu engeli kaldırmasını beklerdim. Kaldırmıyor. Kitapla ilgili en büyük potansiyel kaybı bu bence.
Hı hı.
En büyük şey bu. Beni üzen kısım bu. Çünkü burada yeni başlayanlara kuralları birazcık daha elinden tutarak anlatsa, DC'leri verse, karakter yaratımına örnek hikayeye uygun aspektler, standlar verse, sınıf sistemine falan gerek yok yani. Hı hı. Olabilir, olmayabilir, önemli değil. işte büyücülüğü nasıl çözeceğini ve DC abi o evet. Çok önemli benim için. Ve şey hikayede tabii işte neresi okunacak neresi okunmayacak konusu da önemli. Bunları yapsa süper, yani Türkiye şu anda bir Fate çılgınlığı içerisinde.
Evet.
Bu Fate çılgınlığında da Fate öğretecek bir şey lazımdı. Bu ilk kitap Fate öğretecek kitap olabilirdi. Olmamış. Beni üzen kısım bu. Onun dışında dediğim gibi bence Fate'i seviyorsanız hali hazırda kesinlikle, yani fiyatı da bu arada uygun. Hani o konuyu konuşalım. Yani yurt dışından kitapları 500 plus'a getirdiğimiz bir dönemde 250 lira web site, kendi web sitelerinde 250 lira hardcover bir kitap için. Evet. 200 sayfa renkli hardcover bir kitap için. Yani çok ucuz. Hatta ya bak uygun değil, ucuz.
Evet, evet. Ya şeyi şöyle yani, bir şeyi var.
O yüzden sadece bu hobiye dairseniz koleksiyonluk bile alınabilir.
Bununla mesela karşılaştıracağımız kitap ne olabilir fiyat açısından? Acaba şey ne kadar? Sivirland ne kadar? Ama Sivirland yurt dışında
satılmıyor.
Ama şu anda şey yok.
Sivirland Drive Thru'dan sipariş edebiliyorsun. Bakayım hemen.
20 dolara düşmüş Sivirland. Yani ama şeyden 25'ten 20'ye düşmüş.
İndirimde.
İndirimde.
Hayır ama o PDF'i.
Aynen o PDF'i.
Sadece PDF. Düşün sadece evet. PDF 20. 200 lira.
Evet.
Yani.
Evet.
Sadece PDF 200 lirayken bu hardcover kitabı 250 lira şey yapmak ama arkadaşlar yani sadece başındaki ilk 30 sayfa Fate için bile çünkü çıkmadı.
Evet. şey diyeceğim. Sırf bu nedenle koleksiyon değeri var bu kitabın.
Yok yok. Bu şeye, bu baş Can Sungur'a yolladığımız sevgidir.
Yok ama gerçekten sırf bunun için koleksiyon değeri var yani. Her şeyi geçtim.
Bence her şekilde. Yani Türkiye'de yapılmış bir iş bence koleksiyona, yani bu hobide bizi dinleyecek kadar bu hobiye şeyseniz, dahilseniz bence alınabilir yani.
Evet.
Ve özellikle ikincisi çıktığında ki hani umarım başarılı olurlar, umarım ikincisi çıkar. Bu da daha iyileşecek. Daha fazla lore'la, daha fazla içerikle.
Evet. Yani genel şeyimiz şu mu? Eğer biraz zaman harcamaya şeyseniz, hazırsanız eğlenceli bir oyun çıkarabilirsiniz.
Yani evet. Hikayenin tamamını okumadık ama evet. Okumadığım kısımları daha iyi gibi hissediyorum. Hani şahane arasında bu okuduğum kısmı kötü değil. Yani, çok epikleşiyor hikaye. Spoiler veremiyorum. Çok epikleşiyor hikaye ve hani yani şey var, şunu unutmayın. Bir settingin yaratılış destanlarından birini oynuyorsunuz.
Evet.
Ve bunun hazır olarak önünüz, bu kurgulaması kendi başınıza kurgulaması zor bir şeydir. Çünkü hem bir setting kurgulamanız gerekiyor hem de onun yaratılış destanını oynanabilir hale getirmeniz gerekiyor. O... Yaratılış destanını genelde geçmişe koyarsınız.
Evet evet. Yani hani... yaratılış destanını oynanabilir hale getirmeyi ben şey yapmam, ben kalkışmam muhtemelen.
Bu konuda çok unik. Choose Your Own Adventure stili olmasıyla hani internasyonel manada çok unik. Bu ikisi için kesinlikle tüketilmesi, kesinlikle okunması gereken bir şey ve PDF'i de olmadığı için, yani PDF fiyatına hardcover sattıkları için daha doğrusu cümleyi evet, daha doğru evet. Bulmak lazım. Yani sadece alıp bir ya bu hikayeyi structure'ını nasıl yaratmışlar ya için okunacak bir kitap. Bunu oynatmasanız bile başka GM'liklerinize, farklı hikaye yazmalarınıza renk katacak bir kitap. Yani biz hani şeyleri kötü yönlerini biraz fazla hani şey sınıf ince kural incelemelerini ön plana çıkardık gibi gözükebilir ama yani ben kitaptan overall memnunum.
Ya ben de dün oynadığım kadarıyla zaten hani şey oldu, ben seninle konuştuğumuzda bu biraz daha belli bir yöne ittiren yapısının sorun çıkarabileceği konusunda konuşmuştuk. Ama mesela oyunu oynarken şeyi fark ettim, hikayenin belli bir yöne aktığını ve bizim fazla hani belli sınırlar içerisinde karar aldığımızın farkına vardım ama mesela oynarken benim için sorun olmadı bu. Ya bu muhtemelen şey olsa, daha az tecrübeli bir oyuncu hiç fark etmeyecektir de belki de. Öyleyse bir eseri daha Türkiye'den çıkmış, bir eseri daha incelemiş olduk.
Dur bir kokusu. Belki de çantamda çok taşıdığım için.
Der mi kokuyor?
Yeni kitap kokusu. Sayfalar kuşa kağıdı kokuyor.
Ama kuşa kağıdı da çok güzel kokmaz. Mürekkep kokar.
Ben severim. Sesi gayet iyi.
Güzel. Tadı nasıl?
Tadı dur. Tadı... birazcık Numenera kitaplarını andırıyor. Şey gibi değil. O Paizo'nun şey tadı yok.
Samansı.
Ne denir? Hayır. Paizo'nun o ne denir? Yıllanmış ama yeni tadı yok. Hı-hı. Ama taze, farklı bir enerjisi var tadında. Hı-hı. Bu arada hani siz peki, benim bunu roleplay yaptığımı sorsanız kapağı gerçekten yaladım.
Peki neyin yanında önerirsiniz bu
kitabı? Bunu umarım bir set Fate Zar'ın yanında öneririm atıştırmalık.
Hı-hı, bir set. Ben bir buçuğa çıkabileceğimi düşünüyorum.
Bir buçuk. Altı zarla ne yapacağım?
İşte tam ikisini yiyeceksin, dördüyle oynayacaksın.
Ha, ikisini yiyeceksin, dördüyle oynayacaksın. Okey, süper. Bu arada daha önce bizden bir kitap incelemesi dinlemediyseniz şu anda ne yaptığımız konusunda korku içinde dinliyor olabilirsiniz. Öyle.
Evet. Yalama içinde yalama olan ilk kitap incelemesi olarak.
İlk daha önce
ama biz yaptık. Onu da biz yapmıştık zaten. Neyse, şey gurur verici. Bu alanda Türkiye'den çıkan ikinci bir işi incelemiş olmak. Elimizde tutabiliyor olmak, dijital olarak ve şey olarak olsa da, başkası aracılığıyla olsa da gurur verici. Umarım.
Aynen, yani Svilant da ayrı bir gururdu bizim için. Bu da apayrı bir gurur. Umarım devamı, yani Svilant'ın devamı geldi. Başarılı oldular. Umarım İngilizcesiyle yurt dışına da açılırlar. Umarım. Yani çünkü ya dediğim gibi yani kendilerine de söylemiştik. Bu hikaye fikri taze bir fikir ve İngilizce'de de yeni bir alan yaratabilir. Yani kendi bir alanına sahip yani. Hı-hı. Bir yenilik kattığı için umarım çok iyi yerlere gelir. Umarım 2., 3., 4., 5. kitaplarında okuruz ve inceleriz.
Evet. Öyleyse görüşmek üzere arkadaşlar.
Görüşürüz.